gündemin dışına çıkmak isteyenler. Bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.
Merhabalar, Serhat Sarı Sözen'le gündem dışından herkese keyifli pazarlar diliyoruz. Yayınımızın gerek karasal vericilerle, gerek internet üstünden, gerek TürkSat 4A uydusu aracılığıyla ulaşabildiği herkese sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Yine bir Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında kendi gündemimizi yaratmaya devam ediyoruz. Tabii sevgili dinleyenler, referandum her yerimizi sarmış durumda. Biraz uzaklaşmak bizim hakkımız değil mi? Tiyatroyla, sinemayla, edebiyatla, seyahatle şüphesiz hakkımız. O yüzden de bu gündemin dışına çıkıp kendi gündemimizle meşgul olma gayretini hissediyoruz. Çabalıyoruz. Tabii bu çaba içinde çok da gündem dışında olmayan esasında gündemde yer alan takip ettiğimiz, sevdiğimiz yazarlarımızı programımızda ağırlamaktan, seyyahlarımızı programımızda ağırlamaktan, gittiği, gördükleri yerleri konuşmaktan, yediklerini, içtiklerini burada dinlemekten de keyif alıyoruz. Yine aynı şekilde yazarlarımızı konuk edip son kitaplarıyla ilgili de konuşuyoruz, sohbet ediyoruz programımızda. Vakit kalırsa bu ay Traveler'da çıkan Tiran yazımla ilgili, Tiran'da dergiye yazmadığım, aksettirmediğim belki birkaç ipucu veririm, yazıdan bahsederim ve tabii yazı da bir kenara koyacak olursak Arnavutluk'tan ve Tiran'dan belki bahsederiz fırsatımız olursa. Fırsatımız olursa diyorum çünkü stüdyomda bir konuğum var ve onunla uzun uzun konuşacağız. Belki şarkı bile çalmaya fırsat bulamayacağım. Arda Eşberk şu an bizimle birlikte. Kendisi çok gönlü bir kişi. Hem bir oyuncu, aynı zamanda bir kitap yazdı ama asıl işi insanların çakralarını açmak diyebilir miyiz?
Öyle diyelim ya.
Evet. Öyle de diyebiliriz ya da. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Çok iyiyim. Çok güzel bir ekiple karşılaştım.
Yaşasın.
Beni ağırladığınız için de teşekkür ediyorum.
Biz keyifli teşekkür
bir
ederiz.
Program olacağını düşünüyorum.
Biz de çok enerjik bir konukla karşılaştık. değerli dinleyenler, sevgili Arda Eşberk programımıza başlamaya yarım saat kala, hatta 40 dakika kala geldi ve dolayısıyla siz sadece 2 saat Arda Eşberk'i belki dinleyeceksiniz ama biz daha uzun süre ondan faydalanmış olduk. Onun sohbetinden ve verdiği ilhamlardan faydalandık. Niye ilham diyorum? Çünkü biraz sonra programda zaten kendisi de anlatacak. Çakralarınızın açılmasına eğer hazırsanız siz ve çakralarınız programımıza başlayalım.
Hoş geldi herkes.
Hoş geldi herkes. Şimdi programda bizim bölümlerimiz var. Gurumuz var. Her şeyi bilen kadın var. Wow, telefonla süpermiş. Bağlayacağız onları ilerleyen dakikalarda. Ama ilk önce bağlayacağımız kişi Duygu Kocabaylıoğlu olacak. 4.30'dan sonra bağlayacağız Duygu Tamamdır. Hanım'ı. Bugün tabii Beyaz Perde'nin genel yayın yönetmeni Duygu Kocabaylıoğlu. Yayından önce de konuştuk. Sizin kitabınızda birçok şey kesişiyor. Kesişme Kesinlikle. Noktalarından bir tanesi de sinema.
Aynen öyle.
Şimdi sinema deyince de bizim aklımıza Beyaz Perde geliyor. Beyaz Perde'nin genel yayın yönetmeni. O yüzden Duygu Kocabaylıoğlu bugün içinde isabetli bir ne diyelim?
Şeref
tesadüf
verecek.
Oldu.
Ben de çok sevindim.
Evet. Pekala. Neler yapıyorsunuz?
Neler yapıyorum? Daha yeni Adana'dan geldim. Bir aile danışmanlık merkezinde Kahraman'ın Yolculuğu atölyesi düzenledim. Evet. 12 basamaklı bir değişim dönüşüm atölyesi. Çakralardan bahsediyoruz ama tabii ki atölyenin içerisinde çakralar yok. Atölyenin kendisine biz bir yaşam atölyesi diyoruz. Bu yaşam atölyesinde maddi manevi sorunlarımızın çözümünde biz neredeyiz? Sinemadan, yaratıcı dramadan nasıl faydalanabiliriz? Hayatımıza yepyeni bir kavrayış ve bakış açısıyla nasıl bakabiliriz? Keşfettiğimiz çok güzel, eğlenceli bir atölye gerçekleştiriyorum. Ve 16 yaşla 81 yaş arasındaki insanların katıldığı bir atölye gerçekleştirdik Adana'da. Ayağımın tozuyla da İstanbul'da sizin programınıza geldim.
Süper. Tabii ben oyuncu ve yazar dedim ama ilaveten eğitmen ve drama lideri olarak da geçiyorsunuz. Ve bu kapsamda atölye çalışmaları yapıyorsunuz. İstanbul'da da yani turne dışında İstanbul'da da bu çalışmalarınız
Türkiye'nin
var.
Türkiye'nin birçok yerinde yapıyoruz ama İstanbul tabii ki ana merkez. İstanbul'da yaşıyorum. Ve hem 7 yaş 17 yaş arasındaki gençlere drama eğitimleri yapıyoruz. Drama ve oyunculuk eğitimleri yapıyoruz. Hem de onların üstündeki insanlara kendi yaşamlarında nerede olduklarını keşfetmelerine yardımcı olacak sanatın bütününü kullandıkları sinema ağırlıklı, drama ağırlıklı atölyeler gerçekleştiriyoruz.
Peki ben hani sizinle ilgili 1983 yılından bu tarafa, doğduğunuz günden bu tarafa kısa bilgiler vereceğim ama öncesinde hani madem dedik drama eğitimleri veriyorum, atölyeler düzenliyorum dediniz. Bunun amacı nedir? Bunun sonunda insanlar ne olacaklar? Yani mesela bir oyuncudan, Arda Eşberk'ten bu eğitimi alınca insanlar oyuncu mu olacaklar? Ne? Tabii değil, sorunun cevabını biliyorum ama dinleyicilerimiz de bunu duysunlar diye bunu sormak istedim sizinle. Amaç ne drama eğitimlerinde?
Amacımız şu aslında... Sorunuzun birkaç tane cevabı var. Birincisi eğer bir kişi oyuncu olmak istiyorsa bunun için verilmiş olan tiyatro eğitimleri var. Tiyatro eğitimine katılabilir ama sonunda hedefi sahneye çıkmak olmalı. Evet. Kamera önü oyunculuk eğitimi adını verdiğimiz bir kameranın önünde dizide, reklamda ya da sinema filminde oynamaya yönelik eğitimler var. Sonunda da kamera önünde oluyor. Ama yaratıcı drama dediğimiz şey sadece oyuncular için ya da oyuncu olmak isteyen insanlar için değil. Levi Moreno'nun oluşturmuş olduğu psikodrama vardır. İnsanların psikolojik sorunlarının çözümünde kullanılmış bir yöntemdir bu. Daha sonra bu psikodrama İngiltere'de eğitim ve öğretim yöntemi olarak çok kıymetli bulunuyor ve yaratıcı dramaya dönüştürülüyor. Yaratıcı drama dediğimiz şey aslında herhangi bir kavramı beş duyumuzu aktif bir şekilde içine dahil ettiğimiz bir öğrenme tekniği. Biz buna eğlenerek öğrenmek diyoruz. Klasik bir eğitim sistemimiz var. Nedir o? İnsanlar bir şeyi okuyorlar, ezberliyorlar ya da bir eğitmenden bu bilgiyi dinliyorlar. Ama yapılan araştırmalarda şu görülmüş. Okuduğumuz bilginin kaçta kaçını aklımızda tutabiliriz? Ya da birisi geldi size klasik bir seminer verdi. Şimdi firmalarda bunu yapıyorlar. Bir eğitmen geliyor, bir psikolog geliyor, bir konuşma yapıyor. O bilginin bir kısmını hatırlayabiliyoruz. Fakat beş duyu sürecin içinde aktifse, kişi onu yaşıyorsa, dokunuyorsa, hissediyorsa, kokluyorsa o bilgi daha kalıcı oluyor. Dolayısıyla yaratıcıdır ama yaşayarak öğrenmek demektir. Ve biz bu yaşayarak öğrenme sürecini bir araç olarak kullanıyoruz. Ve kişilerin öğrenmek istedikleri neyse yaratıcıdır ama yöntemiyle bu kişiye öğretiyoruz. Benim kullandığım araç kahramanın yolculuğu atölyesinde yaratıcıdır ama. Ama biz bir mesela Milli Eğitim Bakanlığı onaylı drama eğitmeniyim ben. Siz de bundan bahsettiniz.
Evet.
Bir Milli Eğitim Bakanlığı onaylı drama eğitmeni olabilmeniz için sizin tez yazmanız gerekiyor. Ve ben tezimde kahramanın yolculuğundan bahsettim.
Peki bu yüksek lisans tezi mi yoksa nedir?
Onun gibi, aynen öyle. Onun gibi. Ben Kadir Has Üniversitesi Sinema yüksek lisans mezunuyum. Hem oyunculuk hem de sinema üzerine yüksek lisansı orada yaptım. Ayla Algan benim...
O zaman siz madem bu kadar detay verdiniz girdik, sizinle evet. ilgili hemen o zaman ben baştan başlayayım.
Buyurun.
İzninizle, evet. izninizle. 24 Temmuz 1983 yılında Adana'da doğdunuz.
Evet.
O yüzden Adana'nın sizin için ayrı bir yeri var. Elinizi var. Oradan çekmediniz ve biraz önce de söylediğiniz drama eğitimleri için
büyük tesadüf
gidiyorum,
aslında.
Geliyor. Öyle mi?
Aynen
Başka
öyle.
Yerlere de gidiyorsunuz
gidiyorum,
o halde
tabii
siz.
Ki. Peki. Bir yurt dışı seyahatimiz de olacak.
Ha, tesadüf o zaman tamamen Adana.
Aynen öyle.
Peki. Çukurova Üniversitesi'nde yine Adana'da işletme mezunu oldunuz.
Evet.
18 yaşında İngilizce işletme mezunu oldunuz
İngilizce
bu arada.
İşletme, evet.
Enteresan Mona kitabının yazarları genelde İngilizce işletme mezunu. Tesadüf burada tabii şüphesiz.
Devam
Serpil
ediyor,
Şahin
tesadüf.
Gelmişti geçtiğimiz haftalarda Yakın Görmez kitabıyla. O da İngilizce işletme mezunuydu. Başka bir üniversite. Neyse çok...
İşletme mezunları yazar oluyor mu diyelim
yazar.
Bundan sonra.
Evet. Bakalım. 18 yaşından itibaren Türkiye'nin pek çok ilinde yoga derneği kurdunuz.
Aynen
burada
öyle.
Duralım. Yani hani
duralım.
Ayla Algan'a falan geçeceğiz biraz sonra.
Bir sürü
birçok şey yapmışsınız siz. Tekrar alalım onu. 18 yaşından itibaren Türkiye'nin pek çok ilinde
kesinlikle.
Yoga. Niye yoga?
Rol Arkadaşım Olmuşsun
evet.
o, kitabımın içinde de sizin şu anda alıntıları yaptığınız kitabın içinde aslında evet. bu hikayeyi anlattım.
Evet.
Bizim kendi kendimize sorduğumuz yaşama dair bazı temel sorular var.
Evet.
Ben kimim?
Evet.
Neden buradayım? Yaşamımın amacı nedir? Ya da etrafımdaki bu insanlar kim diye temel yaşamsal sorular soruyoruz. Ben bu soruları çok küçük yaşta sormaya başladım ve bunların cevabını aradım
evet.
aslında. Bu arayış süreci psikolojik kitaplardan, kişisel gelişim kitaplarından sonra deneyimsel bir sürece dönüştü. Ve 12 yaşında başlayan bu arayış süreci 17 yaşında yogayla son buldu.
Ya ne güzel anlatıyor adam. Ben de yoga dersi aldım bu arada. Hiç bunları bize anlatmamışlardı.
Değil mi?
Nefes alacaksın, karnını içine çekeceksin, karnını içine çekeceksin, nefes alacaksın
evet.
filan. İşte aşağı bakan köpek duruşu, güneşe selam serisi filan hop bitiyordu.
Evet.
Ne güzel anlatıyorsunuz siz bunları.
Zaten bunun için buradayım aslında.
Evet, evet,
amacım
evet.
da bu. Çünkü şu anda bizi dinleyen dostlarımız, kardeşlerimiz, büyüklerimiz, dinleyicilerimizin hepsinin belli başlı sorunları var. Ve biz bu sorunları çözmek istiyoruz. Öyle değil mi?
Aynen.
Bu sorunların çözümü için de bizim anahtarlara ihtiyacımız var. Bu sorunların çözümü için karanlık içerisinde el yordamıyla bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Benim de derdim şuydu. Ben onu söylüyorum.
Evet.
Bir filmin kahramanının bir isteği vardır. Ve bu isteğini gerçekleştirmek üzere bir yolculuk yapar filmin kahramanı. İster aşk olsun, ister iş olsun, ne olursa olsun bir yolculuk yapar ve bu yolculuğu sağlayan şey de kahramanın isteğidir. Ben de kendi filmimin kahramanı olarak bir isteğe sahiptim. İstek de şuydu, öğrendiğim ve tecrübe ettiğim bu bilgileri ihtiyacı olan ve buna değer verecek insanlara ulaştırmak. Şimdi bu arayış süreci içerisinde ben diyelim ki şanslıyım. O zaman sizin karşılaştığınız hocalarla benim karşılaştığım hocalar farklıymış. Ben şanslı olan gruptanım diyeyim. Ve hedefim şu. Bütün sorunlarımızın çözümü aslında çok basit. Ve o cevaplar bizim içimizde, bizim hayatımızda saklı. Sadece nasıl ve nerede bu cevapları bulabileceğimizi sorgulamalıyız ve araştırmalıyız. Yoga süreci de evet yoga diyoruz ve insanların aklına sizin dediğiniz gibi hareketler ve çakralar geliyor ama bu yanlış bir bilgi. Ben yoga dediğimde aklınıza lütfen televizyonlarda gördüğünüz ya da işte gidip Amerika'da 5000 dolar para verip sertifika almış buraya gelip insanlara hareket yaptıran yoga hocalarının yaptırdığı yoga kavramı gelmesin.
Hmm.
Bir kere öncelikle dinleyicilere şunu söylemek istiyorum. Ben bir enerji hocası değilim.
Hmm.
Ben bir yoga eğitmeni de olarak kendimi konumlandırmıyorum. Ben sinema yüksek lisans mezunu, sinema sanatıyla, drama eğitimiyle insanların yollarında onlara rehberlik etmeyi hedefleyen bir eğitmenim.
Hı hı.
Ve yaptığımız şey bilimsel.
Hı hı hı.
Yogadan bahsettiğimde de bu şekilde algılamalarını istiyorum. Şimdi bilimsel bir şeyden bahsediyorsak tabii ki sıkıcı değil, eğlenceli. Onu da söylemem lazım. Yaptığımız şeyin kökenine bakmamız gerekiyor. Yoga demek kelime anlamıyla yük kökünden gelir. Bunun dil köküne de bakmak lazım değil mi? Anlamak için yaptığımız şeyi. Yoga sizin söylediğiniz gibi yapılan şeyin adı değildir. Eylemsel bir şey değildir. Yoga bir kavramdır. Programa girmeden önce çok değerli Necdet arkadaşımız da şey dedi. O da işte felsefede bir kavramdan bahsetti. Şimdi ben söylemeyeyim onu. Felsefik de bir şey. Felsefede bir şeyleri anlamak için onun kökenine bakarız değil mi? İşte yoga kelime anlamıyla yug demek. Yani bütünleşmek. Dolayısıyla aklımızdaki o saçma sapan yoga şey kavramını değil, kaldıralım. Bu anlayışla bakmaya başlayalım. Burada bütünleşecek olan varlık sensin. Sen kendi içinde bütünleşmelisin. Şimdi neyden bahsettik? Etrafımıza baktığımızda mesela şu an ülkemiz içerisinde hem coğrafya gereği hem içinde bulunduğumuz politik süreç gereği çok yoğun bir atmosfer var. Maalesef negatif bu atmosfer ve çok yıpranabiliyoruz biz değil mi? Evet. Dışımıza baktığımızda dışımızda bir çatışma var. Coğrafyamızda da savaşlar var. Daha küçük dünyamıza baktığımızda kendi ülkemizde sıkıntılar ve sorunlar yaşayabiliyoruz. Parçalara ayrılmış durumdayız psikolojik olarak. En azından öyle söyleyeyim. Sen kendi içine baktığında şu anda tam şimdi ve burada bu radyo yayınını dinlerken bile parçalanmış değil misin? Zihnin sana bir şey söylüyor.
Bütünleşmeyi sağlayacak.
Aynen öyle. Yani zihnin sana bir şey söylüyor.
Evet.
Kalbin sana bir şey söylüyor. Duyguların seni bir tarafa çekiyor. Bedeninin ihtiyaçları var. Bedenin seni bir tarafa çekiyor. Sen kendi içinde parçalara ayrılmışsın arkadaşım. Kendi içindeki bu parçaları bütünleştirmezsen herhangi bir şeyi çözebilir misin? Yani yan tarafındaki sevgilinle, arkadaşınla, ailendeki annenle, babanla ya da herhangi biriyle problemin olduğunu varsayıyorsun. Güzel ve vardır, onu da kabul ediyorum. Ya kendi için? Sen kendinle savaş halindesin. Sen kendi içindeki bu savaşı bitirmeden yanındaki kişiyle barışabilir misin? Mümkün mü böyle bir şey? Dolayısıyla yoga, benim arayışımın annemle babamla ya da etraftaki insanlarla hiçbir alakası yoktu. Benim derdim kendi içimdeki savaşı bitirmekti. Kendi içimdeki huzuru yakalamak. Niye para peşinde koşuyorsun? Bir nebze huzur verecek diye. Ya da niye aşkının peşinde koşuyorsun? Ondan bir parça sevgi alacaksın diye. Bir nevi dilenci gibiyiz değil mi? Ama eğer bütün kaynaklar birisi gelip sana derse ki dışarıda arama, aradığın bütün kaynaklar senin içinde var. Dilenci olur musun? Yoksa o zaman tahtında oturan bir krala mı dönüşürsün? Ya da kraliçeye? Dolayısıyla yoga seni kendi içindeki maddi, manevi, ruhani bütünlüğe götüren yolun kendisidir. Yol demek. Seni o bütünlüğe götüren sistem demek. Şimdi yoga dediğimde hemen insanların aklına Hindistan gelecek. Kaldır arkadaşım Hindistan'ı kafandan.
Ama siz de gittiniz oraya.
Gittim ama ben cevaplarımı sadece Hindistan'da bulmadım. Bizzat topraklarımızda, Anadolu'da bütün bu soruların cevapları var. Sufizm de aynı şeydir. Şimdi Rusya'dan, Rusya'ya yayın yapan bir radyodayız değil mi? Rusya'nın Sesi dediğiniz
Türkiye
bir radyo.
Yayın yapan
Türkiye
bir radyo.
Yayın yapıyor. Evet. Rusya'nın Sesi adını verdiğiniz bir radyo. Orta Asya'da...
RS tabii demeyi tercih ediyoruz. Çünkü daha öncesinde öyle bir şey vardı. Onu bir değişikliğe gidildi herhalde. Arkadaşlarımız şu an uyarıyorlar. RS
tamam.
Diyoruz.
RS radyosundayız. RS'nin bana çağrıştırdığı coğrafya Asya. Asya'ya baktığımızda şamanizm vardır değil mi? Şimdi Türkiye'de de çok popüler. Bununla ilgili atölyeler falan yapılıyor. Şamanizm de insanı bütünlüğe götüren bir yol. Sufizm de insanı bütünlüğe götüren bir yol. Yoga da insanı bütünlüğe götüren bir yol. Dolayısıyla bir hareket ya da bir nefes değil, bir kavram, bir yol bu. Ve seni bütünlüğe taşıyacak. Bütünlükte de bir meyve var. Nedir? Huzur, neşe, dinginlik, rahatlık. Hayatın tadını çıkarmak istiyorsun. Bir kere hayatın tadını çıkaracak ruh lazım öncelikle sana.
Ne kadar güzel anlatıyor. Ya Rabbim, iyi ki çağırmışız, iyi ki davet etmişiz ve iyi ki de Arda Bey gelmişler buraya.
Ben
çok
teşekkür
mutlu
ediyorum
olduk.
Fırsatı verdiğiniz için.
Bunları duyduk ve gerçekten şimdiden çakralarımızın açıldığını hissetmeye başladım ama bir şey yapacağız değil mi?
Yapacağız tabii.
Yapacağız.
Uygulama fırsatımız olursa.
Bir uygulama
olursa.
Yapacağız sevgili dinleyenler. Bakalım Arda Eşberk benim çakralarımı açacak mı diyelim. Nasıl diyelim bu uygulamaya? Ne
şöyle
diyelim?
Şöyle diyelim. Şimdi kimse bana inanmasın öncelikle. Ha. Neden inanmasınlar? Okudunuz. Ben İngilizce işletme mezunuyum. Evet. Satabilirim bu bilgiyi değil mi? Belki pazarlama yapıyorum. Dolayısıyla bana inanmasınlar. beraber bilimsel bir gözle. Şimdi bilimsel dediğim şey şu. Bir şeyi test ederler bilimde,
evet,
değil mi?
Evet.
Test ettikten sonra bir sonuca ulaşırlar ve o tez olur, yasaya dönüşür, gerçek olur. Burada kör inanç yok. Öncelikle siz de bana inanmayın, dinleyicilerimiz de inanmasın. Uygulayalım. Uyguladıktan sonra eğer hissediyorsak onun üzerinden konuşalım.
Evet, ama şimdi ben hissetmesem bile burada size ayıp olmasın diye politik cümlelerle geçiştirmeye çalışmayayım,
hiç
değil mi?
Hiç olmaz.
Peki, tamam.
Hiç olmaz.
Tamam. Devam edelim. 18 yaşından itibaren Türkiye'nin pek çok ilinde yoga derneği kurdu dedik ve yoga ile ilgili bize teknik, teknikten de öte ne anlamamız gerektiği konusunda değerli konuğumuz kapsamlı bir bilgi vermiş oldu. Adana, Gaziantep, Marmaris, Balıkesir, İstanbul, Mersin, Diyarbakır gibi, Ankara gibi şehirler ve üniversitelerde seminerler verdi.
Evet.
Yani bize şimdi şöyle bir kuple anlattığı şeyleri orada derinlemesine anlattı.
Kesinlikle.
Bu seminerlerde. Televizyon ve radyo programları yaptı.
Hı hı.
Ruhsal arayışları yolunu biraz önce söylemiştik. Hindistan'a
evet,
çevirince klasik Hint müziği aracılığıyla insanların şifalandığı bir müzik akademisinde ve tıp doktorlarının hastalarını enerjiyle tedavi ettikleri bir hastanede, aha, eğitim aldı.
Evet.
Bu da çok enteresan. Neresi burası? Nerede?
Hindistan'da bir hastane.
İlgili kısmı da bulmaya çalışacağım ama tabii sizden duymakta fayda var bunu.
Bu dünyanın birçok yerinde var aslında bu hastanenin aynısını yapan merkezler.
Ne kadar süre kaldınız?
Yani hastanede birine refakat ettim. O iyileşecekti.
Evet.
Ben de orada kaldım. Bir 15 gün hastanenin içinde bulundum. Sistemi zaten biliyoruz. Bizim eğitim aldığımız, uzman olduğumuz sistemle tedavi ediliyor insanlar. Beni de kovdular sonra. Sen gençsin, değilsin. İhtiyacın yok, git falan yaptılar bana.
Evet.
Sonra da müzik akademisine geçtim ben.
Evet.
Senin hastalığın yok. Sen zaten gençsin ve iyisin.
Evet.
Seni müzik akademisine yollayalım.
Ama
dedim.
Zaten siz tedavi olmak için gitmediniz.
Gitmedi,
oraya. Gözlemlemek
tabii.
Ve onu kendi ülkenizde
de
uygulamak için.
Aynen öyle. O bilgiyi almak için orada bulundum.
Evet. Devam edelim. Evet. Kadir Has Üniversitesi'nde oyunculuk ve sinema üzerine yüksek lisans yaptınız.
Evet.
Yani bütün bunları yaparken bir taraftan da yani sinemaya olan ilgi
devam
akademik
ediyor.
Boyutta da sürdü. Yüksek
devam
lisansta
etti, tabii,
uzman
aynen
oldunuz. Bunun mezuniyetini takiben. Ayla Algan'ın yönlendirmesiyle Milli Eğitim Bakanlığı yaratıcı drama liderliği eğitimine başladınız. Ayla Algan'la tanışmanız nereden geliyor?
Çok mucizevi bir şey aslında. Büyük bir tesadüf. Kitabın içinde onu
evet,
da anlattım.
Var, evet.
Ayla Algan'la karşılaşma sürecimizi. Şimdi yogadan bahsettik. Oradan geleyim Ayla Algan'la karşılaşma sürecine.
Peki.
Sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin birçok yerinde yoga merkezi kurdum. Kolektif bir şekilde bunun kuruluşunda rol aldım. Aslında o sanattan uzak bir şey değil. İşte bu Hindistan'daki müzik akademisinde kalma süreci sanatın insan ruhuna ne kadar dokunduğunu ve insana ne kadar güzel yol gösterdiğini keşfetmemi sağladı.
Hı hı.
Ben zaten ortaokulda, ilkokulda sürekli işte nerede şiir okunacak Arda şiir okur, şarkı söylenecek Arda söyler.
Hı
hı. Sanatla hep iç içeydim. Hı hı. Ve çok sevdiğim bir süreçti bu oyunculuk, sahnede olma süreci. Yogayla beraber Türkiye'nin birçok yerinde ders verdiğim sıralarda hep şu problemle karşılaşıyordum. Şimdi ben buna çok hevesliyim, istekliyim. Ama herkes benim kadar ilgi duymak zorunda değil. Fakat oraya gelen insanların hep bir ihtiyaçları ve bir eksikleri vardı. Ve şu pencereden bakıyorlardı. Ben bu yoga sistemini uygularsam işte aşkla ilgili sorunumu çözebilir miyim?
Hmm.
Ya da işte bu yogayı yaparsam iş bulmama yardımcı olur mu? İşte kısmetimi açar mı? Parayla ilgili sorunumu çözer mi? Ya da depresyonumu çözer mi? Gibi sorularla geliyorlardı. Benim derdim bunlar değil de salt bu bilgiyi almak olduğu için anlamakta zorlanıyordum. Ya da onlara anlattığımda o insanlar direkt sadece şunu istiyordu. Evet, aşk sorununu çözer dememi bekliyordu.
Hmm.
Ben de şunu söyledim. O zaman demek ki insanlara anlatmanın doğru bir yolunu bulmak lazım. İnsanların istekleri var, ihtiyaçları var ve bu isteklerin onların ihtiyaçları belirliyor. Ama bu salt bir şekilde bunun böyle felsefik derin haliyle yogayı anlatmaktan ziyade daha farklı bir yolla olmalıydı. Ben zaten sanatı seviyordum. Oyunculuk isteği her zaman vardı içimde. İşte bu bilgiyi insanlara, aradıkları bilgiyi ya da faydalı bilgiyi insanlara hem keyifli ve eğlenceli bir yoldan anlatma arayışı, hem de benim artık işletmeyle ilgili bir şey yapmak istemeyişim, sanata yönelme isteğim birleşti. Böylece sanatın, ruhani arayışımın ve benim geleceğe dair kariyer planlarımın kesiştiği bir sürece ben geldim İstanbul'da ve o süreçte Ayla Algan'la karşılaştım.
Ayla Algan'dan sonra tabii bunu üstünde duracağız. Bir de Hollywood ünlüleriyle çalışan, değil mi Koç? Onları konuşacağız.
O çok keyifliydi.
Telefon bağlantımızı alalım. Duygu Hanım'a 4.30'da arayacağız demiştik. Onu halletmiş olalım. O telefon bağlantısını halletmiş olalım. Duygu Hanım çünkü şu an telefon attığımızda. Sonra hem Ayla Algan'la hem de o Hollywood oyuncu koçuyla, ismini şimdi getiremedim kitabınızda.
İvana Çabak.
Evet, İvana Çabak'la olan sizin çalışmışlığınızı bir dinlemiş olacağız sizden. Evet. Merhabalar Duygu Kocabaylıoğlu.
Merhaba Serhat Bey, merhaba Arda Bey, nasılsınız?
Merhaba.
Teşekkür ederiz, iyiyiz. Siz de iyi duyduk yine, enerjiksiniz oldukça. Şu an stüdyomuzda Arda Eşberk var. Aynı zamanda bir oyuncu ve Rol Arkadaşım Olur Musun isimli bir kitabı çıktı. Hatta bir takım materyalle, daha doğrusu bir takım yazdığı şeyleri sizin beyazperde.com'da da yayınladığını bana söylemişti Arda Eşberk.
Evet, yayınlandı.
Bu anlamda kesişme noktanızı da bulmuş oldum sizinle.
Evet, evet.
Şimdi sizden bu haftanın filmlerini, vizyon filmlerini vesaire öğreneceğiz ama geçen ay size bağlandığımız zaman hatırlıyor musunuz? Oscar verilmemişti. Oscar verilecekti ve siz Moonlight dediniz.
Evet.
Ben de tercih ettiğim filmin La La Land olduğunu söylemiştim. Siz haklı
evet.
Çıktınız. Tayfun Pirselim oldu, stüdyo konuğumdu benim geçtiğimiz haftalarda. Hatta o varken de sizin kulaklarınızı çınlattık ve sizin seçiminizin başarılı olduğunu söyledik. Tabii yani şimdi burada sizinle efendim yarışacak değiliz. Türkiye'de bir otorite olarak Beyaz Perde'ye benim bir kafa tutmam falan zaten söz konusu olmaz. Niye ben öyle bir şeye girdim, öyle bir topa girdim onu da bilmiyorum.
Siz de haklısınız. Aşıklar Şehri çok büyük favoriydi. Evet. Ve çok favori olmasının da seyirciler açısından çok haklı nedenleri vardı. Zaten ikiye ayrılan hem seyirciler hem eleştirmenler, film severlerin hepsi bu iki film arasında ayrılmıştı. O yüzden herhangi bir şekilde söyledikleriniz de haksız değil.
Peki, çok teşekkür ederim efendim. Çok naziksiniz. Sağ olun. Ama yine de gelecek sene inşallah fırsat bulabilirsek kendi fikrimi sormadan size soracağım ilk önce. Siz ne diyorsanız ben de onu söyleyeceğim. Benim adayı tercihim de o diye. Pekala.
Teşekkür ederim. Çok incesiniz.
Bugün neler hazırladınız acaba sevgili Duygu Kocabaylıoğlu?
Şimdi öncelikle ben programın başından beri dinliyorum. Bana bağlanıncaya kadar insanın özellikle kendi iç huzurunu bulmasına yönelik yolculuğa dair bütün sohbetinizi dinledim. Evet. Ben de size şu an Belgrad Ormanı'ndan sesleniyorum.
Ooo süper.
İstanbul gibi bir şehirde olunabilecek en huzurlu, en oksijenli, en kafa dinginliği olan yerdeyim.
Evet.
Öncelikle bunu paylaşmak istedim.
Sağ olun, çok teşekkür
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Akabinde bu hafta 6 tane yeni film vizyona giriyor ama ben sadece bu haftanın değil, vizyonda genel seyredebileceğimiz, şu an hala oynayan iyi filmlerden de bahsetmek istiyorum bugün sizlere. Bu hafta vizyona girenlerden öne yerli filmler kadar yabancı aksiyon filmleri de öne çıkıyor. İlk bahsedebileceğim film Fahri Yerican ve Murat Yıldırım'ın başrolleri paylaştığı Sonsuz Aşk filmi. Özellikle romantik aşk filmi seven kadın seyircilere yönelik bir film bu. Bir başka vizyona giren yerli yapım Beyaz Balina filmi. Bu film biraz daha naif iki çocuğun hikayesini anlatan bir dram. Filmin şöyle ilginç bir tarafı var. Hmm. Filmin yönetmeni Doğu Türkistanlı bir sinemacı aslında. Uygur Öztürk kendisi. Kendisi kendi ülkesinde sinema yapamadığı için, Doğu Türkistan özgür bir ülke olmadığından dolayı, Çin yönetimi altında ezilen, baskı gören daha doğrusu bir topluluk olduklarından dolayı kendisi ülkemizden yardım talep ediyor. Burada yaşamak için sığınma talep ediyor ve burada sinema yapmaya başlıyor kendisi. İlk sinema filmi bu hafta vizyona giren Beyaz Balina onu. Ve hepsi de Türkiye koşullarında, Türkiye'de çalışan bir ekiple Türk oyuncularla çekilmiş bir film.
Nasıl buldunuz peki ama, ilk sinema tecrübesini deneyin? Nasıldı?
Bir ilk film açısından hoş görülebilecek bir takım hatalar var tabii ama anlatım dili daha biraz Uzak Doğu coğrafyasına yönelik oradaki sinema diline yakın bir film. Çocuk oyuncular çok başarılı. Özellikle Efe Karaman oyunculuğu çok iyi. Çok yüksek gelecek vaat eden bir oyuncu. Hani kendisini gene dizilerden tanıyoruz. Oyuncunun, çocuk oyuncunun ilk filmi değil bu. Dördüncü filmi yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam. Çok çok güzel yerlere geldiğini düşünüyorum. Yani çocuklarla çalışmak sinemada zordur. Evet. Belki Arda Bey de şahit olmuştur kendi yaptığı işlerde. Gayet çocuklarla çalışılması açısından o başarı anlamında çok iyi bir film olduğunu düşünüyorum.
Evet, 3 puan vermişsiniz. Ben de bir taraftan beyazperde.com'u açtım. 5 üstünden tabii sevgili dinleyenler. Yani 10 üstünden değil bu arada.
Sırlar açığa çıkıyor.
Tabii. 5 üzerinden. Bizim sizinle daha evvel de konuşmuştuk. Biraz sıfırcı hoca
En büyük korkum günün birinde radyo programlarını bu şekilde yıldızla değerlendirecek olmanız.
O zaman sizinkini onun üzerinden anlayabiliyoruz.
Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
Bahsedebildiğim bir diğer film Fantastik Aksiyon Power Rangers. Bunun uyarlama bir yapım ve takipçiler tarafından bekleniyordu. Ben henüz film seyretme şansına erişemedim maalesef. Basın gösterine gidemedim ama seyreden yazarlarımız tarafından çok da beklentileri karşıladığını söyleyemeyeceğim maalesef.
2,5 puan. Beyaz Perde puanı 2,5 verilmiş. Doğru.
Evet. Bunun haricinde aslında belgesel türünde ve sinefillerin, festival takipçilerinin yakından bildiği David Lynch Yaşam Sanatı filmi vizyona girdi festival sonrasında. Bu çok öne çıkan, kıymetli, güzel bir film. Başka sinema tarafından dağıtılıyor. Çok sınırlı sayıda salonda, vizyonda ama hem David Lynch sinemasını sevenlerin hem sinefillerin kaçırmaması gereken bir belgesel olduğunu düşünüyorum.
Evet.
İsterseniz geçen haftalardan da hala vizyonu devam eden birkaç bir şeyden bahsedebilirim.
Lütfen.
Önceki haftalarda Mart vizyonunda 22 Kong yorumu olan Kong Kapatası Adası filme vizyona girdi. Yine CGI seven Hollywood takipçilerinin beğendiği bir film olarak, özellikle seyircilerin beğendiği bir film oldu.
Evet, bu Amerikan Hollywood'un değil mi? Hollywood'un bu King Kong şeyi merakı bitmiyor. Yani o çok seviyor.
Evet. Bitmiyor. Ama filmin teknik anlamda, CGI anlamda çok başarılı olduğunu, göze batmadığını, başka uyarlamalardan o anlamda ayrıldığını söyleyebiliriz.
Samuel Jackson'ı görüyorum oyuncu kadrosunda. Beyaz Perde sizin sitenizdeki tanıtıma girdim bir taraftan. Tabii güçlü bir oyuncu Samuel Jackson sanki.
Bunun dışında Hugh Jackman'ın son defa seyrettiğimiz Logan, son defa seyrettiğimiz Logan Wolverine filmi halen vizyonda. Geçtiğimiz hafta vizyona giren son masal uyarlaması Güzel ve Çirkin vizyonda. Bu da yurt dışında bayağı bir konuşuldu.
Bu arada pardon, Logan'a 4,5 vermişsiniz. 5 üstünden 4,5. Ya bu, yani kolay kolay görmüyoruz Beyaz Perde'de bu puanı kimseye vermiyorsunuz.
Evet.
Bayağı beğenildi o zaman demek ki Beyaz Perde tarafından. Üyeler de 4,5 puan vermiş 5 üstünden. Logan Wolverine bayağı başarılı bulunmuş o halde.
Şöyle ki X-Men serisinde bildiğiniz üzere hem takdir gören hem de yerin dibine sokulan pek çok seri film oldu, uyarlama oldu. Ama Logan X-Men serisinin bir spin-off olarak her daim X-Men'den daha çok alkış alan bir film oldu. Bu son veda filmi aslında çizgi roman takipçilerini çok tatmin ettiği için bu kadar çok sevildi. Yani hani veda yapıyoruz duygusallığından öte, böyle bir can candan paketlemekten öte, karanlık ve olması gerektiği gibi bir Logan çizildiğini, Wolverine çizildiğini daha doğrusu o iddiadan dolayı, o yorumdan dolayı çok beğendi çizgi roman takipçileri. O yüzden aslında o kadar yüksek olduğunu söyleyebilirim.
Evet, teşekkür ederiz. Bunda merakımızı gidermiş olduk bu sayede.
Evet. Devamında festival takipçilerinin gene akıllarını iyi kazınan filmler var, hala vizyonda devam eden. Bu filmler her ne kadar çok sınırlı kopyada dağıtılsa da Anadolu'da pek çok seyircimizden biz neden bu film gelmiyor diye sürekli şikayetler alıyoruz. Hani sanki bizim elimizdeymiş gibi ama büyük şehirlerde, en azından İstanbul, İzmir, Ankara'da hala gösterimine devam eden Kırmızı Kaplumbağa, ki animasyonda Oscar adaylarından biriydi. Merida filmi, Oscar almış olan Ay Işığı filmi ve benim geçtiğimiz sene Kantine Tersi'nde seyrettiğim, sitede de eleştirisini yazdığım, çok sevdiğim Aquarius filmleri halen daha vizyonda tavsiye edebileceğim. Aquarius'tan çok kısa bahsetmem gerekirse, bizim de içinde yoğrulduğumuz kentsel dönüşümün aslında nasıl bir rantsal dönüşüm olduğunu Latin Amerika sineması üzerinden gösteriyor. Ben filmi çok etkileyici buldum. Orta yaş üzerinde, 60 yaşın üzerinde bir kadını neredeyse hayatının 40 senesini geçirdiği sahildeki bir apartman dairesinin bütün kökleriyle bağlı olmasını ve tek başına ailesini de karşısına alarak o binayı, o evi yıkmak isteyen inşaat firmasına karşı durmasını anlatabilir. Bu anlamda seyredebilecek sinema severlere, takip edebilen sinema severlere gerçekten tavsiye ediyorum.
Ben de notlarımı alıyorum aynı şekilde. Çünkü çok film var ama hangisine gitsem noktasında bu görüşme benim için de önemli.
Evet. Başrol oyunculuğu da ayrıca çok başarılı. Filmin çok büyük kısmı zaten başrol oyuncusunun sırtında ilerliyor. Benim Oscar'dan ufak parantez açtınız. İsterseniz oradan devam edelim.
Tamam. Tabii.
Bütçe rakamlarından devam edelim.
Tamam. Önce Oscar'la devam edelim şey olarak. Buyurun.
Evet, sizinle konuşmuştuk. Sonrasında ben başka bir sinema programına daha Oscar'larda ne olur ne biter deyip çok kısa nacizane görüşlerimi aktarmıştık. Benim gönlümden sinemasal anlamda da sinemasal açıdan da takdir ettiğim Ayış'ı kazandı. Ama tabii ki Oscar gecesini takip eden, etmeseniz dahi sonra günlerce haberlerde uzayan bir yanlış Oscar verilme mevcut oldu.
Rezalet. Evet. İzlediniz mi Oscar'ları Arda Eşber?
Evet, izledim.
Evet.
Çok enteresan.
Nasıl olur bu? Gerçekten. Nasıl olabilir bu? Değil mi? Ne kadar enteresan.
Evet. Şöyle zaafları yani güvenlik önlemi olarak iki ayrı paket şeklinde zaafları taşıyan, zaafların sorumluluğundaki kişiler kuliste, arka alanda Instagram paylaşımı yaparken karıştırıyorlar zaafları. Aslında sosyal medya kurbanı oluyorlar diyebiliriz.
Evet.
En basit onun fotoğrafını paylaşacağım derken en son sunuma, Oscar heykelinin sunumuna, en yakın sunumuna yanlış zaaf veriliyor. Bayağı bir kıyametler koptu.
Koptu tabii,
yani.
Kopmayacak gibi değil.
O insanlar hani işlenen, daha doğrusu Oscar'la olan ilişkileri kesildi. Düzenleyen firma tarafından bir daha o törende görev alamayacaklar.
Tabii Walter & Coopers firması, denetim firması Walter & Coopers firmasının sorumluluğunda ilerleyen bir süreçti Arda Eşmer.
Evet.
Sevgili
evet.
Arda Eşmer. O onların şeyi esasında yürütmeleri gereken bir süreçti.
Tabii.
O onlar yapamadı. Evet. Bir de sahneye çıkarmaları, yani anons etmesinin ötesinde sahneye çıkartmaları da çok enteresan oldu. Yani hani orada yanlış oyuncuları falan.
O tam bir rezalet.
Tam bir rezalet. Evet, evet.
Ama yine Aşıklar Şehri Oscar almadı aslında. 6 tane Oscar heykelcini en iyi filmi almasa da evine götürdü.
Ama en iyi filmin de farklı bir yeri var tabii, şüphesiz yani. Hani, değil
evet,
mi? Hani en
tabii,
iyi film.
Tabii.
Mesela ben kendimden söyleyeyim. Sadece en iyi film olanların koleksiyonunu yapıyorum mesela, hani en iyi erkek oyuncu, kadın oyuncu falan değil. En iyi filmin bir farklı bir yeri oluyor yani hani literatüre girme anlamında.
Şimdi aslında Ayşe'nin en iyi filmi alması o film açısından şöyle bir artı değer de oldu. Aldığı diğer Oscar ödülleri muhtemelen bu kadar konuşturulacaktı filmi. Sonrasında tabii ki filmin Amerika'daki gişesi, salon dağıtımının çok etkisi oldu. Hı-hı. Bir anda sınırlı sayıdaki gösterim, limited release dediğimiz kapasitede bir sonraki hafta 1500 salon daha aldı üzerine. Hala hazırda dağıtılmış salonların Amerika açısından önemli bir durum. Ama tabii ki her Oscar'lardan sonra en iyi film Oscar'ını her alan filmin bu şekilde böyle bir avantajı, artı değeri oluyor.
Evet.
Ben gene bir önceki konuşmamızda istemeden hak ettiğini düşünüyorum. Yardımcı erkek oyuncu kategorisinde de aldı. Orada da yeteri kadar doğru bir
tercih
olduğunu düşünüyorum.
Bir şey sorsam size bu film üstünden. Mesela Amerika'da ırkçılık hala çok konuşulan bir durum. La La Land sanki böyle biraz beyaz filmi gibiydi. Moonlight da birazcık daha siyahi bir filmdi. Bu anlamda beyazın ve siyahın çatıştığı bir film, daha doğrusu beyazın ve siyahın çatıştığı iki film diyebilir miydik bu iki film için sizce?
Şimdi şöyle, filmin Moonlight filmine yönetmeni de siyah bir yönetmen.
Evet.
Aslında Moonlight tamamen ötekinin sinemasına dair hikayesiyle de oyuncularıyla da tamamen ötekinin sineması.
Bir de bu rahatsızlık yaratacak bir şey yani, hani bir sanki haksızlık yapmaya çalışırken yakalandılar gibi, hani yine bizim hakkımızı yiyecekti.
Geçen sene de eleştiri almıştı yalnız Oscar. Niye beyazlara sadece veriliyor? Yani
veriliyor. Ha tabii bir de böyle, bravo, bir de böyle bir şey var, doğru söylüyorsun. Hı-hı.
Biraz onun da şey
Oscar is so white diye bir hashtag vardı, haklısınız. Bu sene herhangi bir şekilde Oscar is so black diye bir hashtag açılmadı ama dediğiniz gibi La La Land bayağı böyle beyaz Hollywood filmiydi. Tabii ki kötü bir film değil, daha evvelde konuşmuştuk onu. Ama o denge bir şekilde aslında Oscar'ın ayışığına gitmesiyle kurulmuş oldu diyebiliriz. Evet. Bence öyle en azından.
Pekala. Gişe hakkında mı bilgi alacağız şimdi?
Olabilir. Aslında Türkiye gişesine dair şahit ve maalesef gerisinde söyleyebileceğim fazla bir şey yok bu sefer. Çünkü bir önceki telefon konuşmamızda
hala o film.
Dedik, 5 vizyona girmemişti. 5 gün sonra vizyona girecekti biz konuştuktan sonra.
Bir ay geçti, hala birinci sıra değil mi? Gördüm gerçi sizin beyazperde.com'da. Evet.
Evet. Aynen öyle. Ben bir sonraki konuşmamızda muhtemelen bir aydan fazla biz
Redis'i
konuşuyor olacağız demiştim. Hala daha bunu konuşuyoruz. Evet. Film şu an 6 milyon 600 bin seyirciyi geçti. Bu son perşembe günü ilan edilen rakam. Dahası 2-3 hafta sadece genelde kuzeydik birinci sırada olacak gibi görünüyor baktık üstü. Çünkü bu sefer bütün kendi rekorlarını egale ederek 8 milyon çıkacağı öngörülüyor film. Evet.
Siz izlememişsiniz herhalde Beyaz Perde olarak. Hiç Beyaz Perde puanını görmüyorum Recep İvedik'in.
Evet. Ben izlemedim artık. Onu çok görmeyi istiyorum.
Vakit bulursanız eğer daha herhalde birkaç hafta daha gösterecek. Vakit bulursanız diyelim artık, kısmet diyelim.
biz sadece Recep İvedik konuşuyorken, daha doğrusu sektör konuşuyorken evet, rekorlarını. Bu arada Vizyon'a tabii ki pek çok iyi film girdi ama ne Logan, ne Güzel ve Çirkin, bunların hepsi Amerika Box Office'de Vizyon'a girdiği hafta direkt birinci sıraya yerleşen filmler var. Bizim ülkemizde pek esamesi bile okunmadı. Recep İvedik'ten sonra en çok gidilen ikinci, üçüncü filmin o hafta sonraki gişe rakamıyla birinci olan film arasında maalesef dağlar kadar fark oldu. Karşılaştırılmayacak derecede 4-5 katıydı her daim Recep İvedik'in son hafta sonu rakamları. Ancak bunları söylerim, umarım bir sonraki konuşmamızda daha güzel, daha detaylı evet, filmlerden evet, bahsediyor
evet,
olabiliriz.
Evet, evet, evet.
Ve bu arada Oscar'lar verildi, Oscar alan filmler bizde çok küçük de olsa, demin Amerika örneğinde verdiğim 1500 salon değil belki ama onlar 20'şer salon artırarak bir sonraki hafta vizyona çıktılar. Ama tabii ki ilk onlarda bile dahi göremedik. Hani bu en çok ödüle sahip olan, en çok alkış alan filmleri. Buna Aşıklar Şehri dahil yani. Ben bunun hakkında ufak bir inceleme yazdım. Bana çok enteresan tepkiler geldi. Sanki ben yapıyorum dağıtımcılığını gibi. Sizin vasfınızla da takip eden Beyaz Perde takipçileri varsa şunu söylemek istiyorum. Beyaz Perde konfilim dağıtmıyor. Sinema salonlarına üzerinde herhangi bir etkin yok. Çünkü ben tamamen rakamlar üzerinden evet, giden hani de facto bir analiz yaptım, bu kadar salonda bu kadar seyirci var ama karşılığında bunlar var vesaire diye. Bana şöyle tepkiler geldi işte. Konya'da, Aksaray'da, Nevşehir'de bu filmler gösterilmiyorsa biz nasıl seyredeceğiz? Tabii ki onlar da haklı. Ama evet, ya çok küçük belki bir not araya sıkıştırabilirim. Eğer siz Anadolu'da bir sinema seyircisi olarak, sinefil olarak yeteri kadar seyirciyle birlikte sinema salonunun kapısını çalarsanız ve beyefendi müdüriyet biz ay ışığını seyretmek istiyoruz, biz sinema salonunda seyretmek istiyoruz, yasal olarak herhangi bir şekilde internetten illegal değil, bu filmi bir kopya bile olsa bir hafta getirin burada oynatın derseniz, böyle bir baskı kurarsanız bu seyircinin elinde olan bir şey. Çünkü Recep İvedik'in bu kadar çok salon almasın dedim seyircisi. Eğer siz bunu gidip de müdüriyete söylerseniz evet o film gelir. Bir hafta oynar, belki 5 gün oynar. Hani 5 seansın tümünde değil, üçünde oynar ama oynar. Bizi seyircinin talep ediyor olması lazım. Bunu da sizin aracılığınızdan paylaşmak
evet,
istedim.
Ben de siz konuşurken bir taraftan sizin o kusursuz puan verdiğiniz ve öteki sineması açısından bir başyapıt dediğiniz Ay Işığı filmiyle evet, ilgili yazınızı okuyorum bir taraftan. Evet, evet, elinize evet, sağlık. Hakkında ne yazarsanız az gelecek, kelimelerle ifade edilmesi zor insanlar, durumlar, şahitlikler vardır diye devam ettirmişsiniz. Elinize sağlık. Yayından sonra da bir bakacağız bu yazıya.
Çok teşekkür ederim paylaştığınız için. Bunun dışında şunu söyleyebilirim. Önümüzdeki haftalarda İstanbul Film Festivali başlayacak. Siz de takip ediyorsunuzdur. 36. yapılıyor bu yıl. Oradan çok tabii ki yüzü aşkın film gösterilecek. Hani her birinden tek tek bahsetmek mümkün değil. Bir sitemizde de o kadar fazla, her ikisi de o kadar kapsamlı yer veremiyorum artık. Ama ben sizin takipçiniz için müsaadenizle 5 tane filmi seçki yaptık. Bunları paylaşabilirim festivale dair. Şöyle ki Cate Blanchett'in 13 farklı karaktere hayat verdiği bir sanat filmi, bir şey takipçilerini pek sevmediği türde bir sanat manifestosuna dair manifesto isimli bir film var. Bu yurt dışında da aslında çok az bilinen bir film. Çekim aşamalarında vesaire hiç magazin sahibi olmadı. Biraz gizli kapaklı çekildi ve ondan sonra intihar yarattı diyebilirim seyredenler açısından. Çünkü sadece bir sanat müzesinde gösterildi film. Ondan sonra festivaller ve takipçiler bir şekilde filmi keşfettiler. Sonrasında vizyona girecek. Amerika'da inanın ben de bilmiyorum ama İstanbul Film Festivali'nin İstanbul'daki sinefil takipçiler seyredebilecek, en azından bunu söyleyebilirim.
Hı, çok güzel.
Bunun dışında Yavuz Çetin'in 90'larda vefat eden çok iyi bir gitaristimiz vardı. Müzik takipçileri bilecektir, hem sinemayı müziği takip edenler. Blues Band kurduğu, Batı Mutlu Kişi'yle beraber kurdukları Blues Band belgeseli çekildi. Blue filmin adı. Bu film de ilk kez İstanbul Film Festivali'nde gösterecek. Sonrasında bunun bir vizyon şansı olacak ülkemizde. Eğer festivalde kaçıranlar varsa, İstanbul'a gelemeyenler varsa ona da hani müjdesini verelim. Ama benim de mutlaka kapısında olacağım, kuyruk olacağım bir film. Bunun dışında Ceylan Özgün Çelik'in bizde de yazıları yayınlanan sinema sektörünün yakından tanıdığı bir isimdir. Hem yönetmen hem senarist kendisi. İlk uzun metrajlı filmi Kaygı Berlin Film Festivali'nde dünya premierini yapmıştı. Türkiye'deki ilk gösterimi de İstanbul Film Festivali'nde yapacak Nisan ayı içerisinde. Berlin'de ayakta alkışlandığı film, kapısında kuyruklar oldu. Ben de bütün festival takipçilerine, eğer hani böyle ayırabileceğim sınırı sayıda bilet varsa 2-3 filme gidebileceğim, hangisine gideyim diye soruyorsanız evet, Kaygı'yı öneriyorum.
Peki, biz de notumuzu alalım.
Bunun dışında bir film daha söyleyeyim, da daha fazla varınız abi.
Estağfurullah. Biz bir ay bekliyoruz sizinle konuşmak için.
Çok teşekkür ederim. Yerli sinemamızın çok nevi şahsına münasır bir yönetmeni var. Onur Ünlü, herkes ismini biliyordur Leyla ve Mecnun dizisinden en azından. Onur Ünlü bu dönem şöyle tanınıyor. Filmi çekip çekip bir zaman sokmayan yönetmen. Böyle bir sıfat edindi kendisi.
Niye öyle bir şey yapıyor çünkü, peki?
Şimdi benim tam olarak benim bahsettiğim dağıtım ağı yüzünden, tekerleşme yüzünden. Ben film çektim, buyurun benim filmim budur, terip bitti, bana salon verir misiniz gibi bir şeye girmek istemiyor. Dağıtım ağının çarkına girmek istemiyor. Benim filmim, sanatım bu arkadaşım, kim istiyorsa seyretsin tavrıyla davrandığı için biz ancak festivalde seyredebiliyoruz Onur Ünlü sinemasını. Geçtiğimiz filmlerinde de böyle oldu. Bu festivalde bayağıdır bekledim. Kırık Kalpler Bankası'nı seyredeceğiz umarım, inşallah.
Kırık Kalpler Bankası.
Evet.
Peki.
Bildiğim kadarıyla festival biletleri dün genel satışa çıktıktan sonra film tek bir seansta gösterildi, bilet kalmadı diye ben biliyorum. Festivalde içeriden gelen bir veri olarak. Umarım ek bir seans olur ya da bir şekilde bir açılan kontenjan olur ama bu da kapısında kuyruk olacak bir film. Benim bu hafta için söyleyebileceklerim, kafamdan, gönlümden, aklımdan geçenler bu şekilde. Sizin sorularınız
çok,
varsa söyleyeyim.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hem vizyon filmleriyle ilgili, Oscar değerlendirmesi, özellikle de İstanbul Film Festivali ile ilgili, 36. İstanbul Film Festivali ile ilgili doyurucu bilgiler aldık sizden. Çok mutluyuz. Sizden aldığımız notlarla bir ay boyunca bize yetecek. Gideceğimiz filmleri saptadık. Teşekkür ediyoruz size programımıza bağlandığınız için. Beyaz Perde'deki tüm eleştirmenlere ve tüm çalışma arkadaşlarınıza da sevgilerimizi iletiyoruz.
Sevgiler, selamlar herkese.
Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
sağ olun,
diliyorum.
Sağ olun, İyi teşekkür pazarlar. Ediyoruz. Hoşçakalın, sağ olun. Evet. Güzel filmlerle ilgili bilgiler
muhteşem,
edindik.
Muhteşem, daha ne olsun.
Evet, benim de Beyaz Perde severek takip ettiğim bir yayın. Bu anlamda ben de gitmeden bakıyorum. Çünkü çok film var. Hangisine gidelim, nedir, ne değildir. Bu anlamda faydalı. Şimdi Ayla Algan diyordunuz. Ayla Algan'dan, tekrar siz konumuza dönelim.
Dönelim, evet.
Ayla Algan'dan oyuncu koçu Ivana Çabak. Evet. Geçmiştik değil mi?
Aynen öyle. Brad Pitt'in, evet. Jim Carrey'nin, Hal Berry'nin
oyuncu koçu. Ünlü birçok Hollywood oyuncusunun koçu. Aynen. Nasıl yollarınız öyle kesişti?
Türkiye'de bir festival amacıyla Türkiye'ye gelmiştim. Orada çok seçkin belli başlı oyunculara yönelik bir workshop yapıyordu. İşte ben de oraya katılma şansına sahip oldum. Orada tanıştık kendisiyle. Bir atölye düzenledi. Belçin Bilgin mesela katılanlardan birisiydi. Çok keyifli bir süreç yaşadık. Çok da psikolojik bir süreçti. Açıkçası beni de çok etkiledi. Neden etkiledi? Dediğim gibi bu kişinin içsel arayışı, içsel yolculuğu, bunun oyunculukla olan kesişimini daha net bir şekilde görmeme yardımcı oldu. Dolayısıyla benim şu an işte sizin elinizde tuttuğunuz Rol Arkadaşım Olur Musun adlı kitabı yazmamda da çok önemli katkıları var. O atölyede yaşadıklarımızın. Çok güzel, çok verimli, çok iç içe ve çok sıcak bir süreç yaşadık. Hatta kendisi...
Ne kadar sürdü bu workshop?
Bir hafta boyunca devam etti. Sabahtan akşama kadar beraberdik tabii ki. Çok psikolojik bir süreç çünkü insanlar dışarıdan oyunculara baktığı zaman sadece manken olması, güzel ya da yakışıklı olmasına göre değerlendiriyor olabilir ama oyunculuk aslında çok derin bir süreç. Ben mesela 12-17 yaş grubuyla şu anda bir tiyatro oyunu hazırlıyorum çalıştığım drama okulunda.
Peki pardon, unutmayın lafınızı.
Buyurun.
Mesela bu kadar yakışıklı olmasaydınız istediğiniz kadar derinlemesine içinde olun olabilir miydiniz?
Teşekkür ediyorum. Yani az önce Hollywood'dan bahsettik. Hollywood starlarına baktığımız zaman mesela bir Al Pacino yakışıklı değil.
Karizması var.
Aynen öyle.
Çirkin
diye
mi?
Oradaki karizma diyebiliriz. Bir ışık illaki olması lazım. O insanları cezbeden. Hatta İvan Açaban şöyle bir sözü var. Yani onun sözü tabii ki, yanlış anlamasın dinleyicilerimiz. İvan Açabak diyor ki ya kast direktörünün ya da yönetmenin sana bir şekilde aşık olması lazım. bir şekilde tabii ki o cezb dediğimiz enerjinin oyuncunun üstünde olması faydalı olabiliyor tabii ki.
Evet.
O noktada da işte dediğim gibi oyuncunun çalışacağı karakteri derinlemesine anlaması gerekiyor. Sevdiğimiz filmleri izlediğimiz, özellikle Hollywood'da mesela, oyuncular ne yapıyor? Kendileriyle röportaj yapıldığında oynadıkları karakterleri anlatıyorlar. Öyle bir şekilde anlatıyorlar ki artık onu çok iyi tanıyorlar. Onun çocukluğunu, geçmişini, yaşadıklarını, acılarını, mutluluklarını. Dolayısıyla iyi bir oyuncunun karakterini ve ona verilen metni iyi analiz edecek kadar da derinliğe sahip olması lazım. Dolayısıyla aynı zamanda bilgi de gerektiriyor oyuncu olabilmek.
Çocuklar diyordunuz bu arada eğitimle ilgili.
Evet, orada işte biz şunu anlatmak istiyorum. Onlarla biz bir dönem sonunda bir oyun hazırlıyoruz. Mesela İkinci Dünya Savaşı ile ilişkili çocukların seçimi üzerinden. Biz orada o dönemin psikolojisini konuşuyoruz. O dönemin siyasi koşullarını konuşuyoruz. Ekonomik koşullarını konuşuyoruz. O dönemdeki insanların psikolojik iç yapısını, çevresel koşulların onları nasıl etkilediğini, bütün yönlerden kişiye ve karaktere bakıyoruz. Düşünün. Bütün bunları konuşacak kadar da bir altyapınız olması gerekiyor. Oyunculuğa bu anlamda da bakabilmek için.
Farklı bir bakış açısı kazandırdı. Kesinlikle o bir haftalık
öyle.
Workshop ve bu kitabın da temellerini attı.
Evet.
Peki kime diyorsunuz Rol Arkadaşım Olur Musun?
Herkese.
Herkese.
Şu anda biz
kahramandan herkese.
Evet. Şu anda biz birbirimizin rol arkadaşıyız. Evet. Şu anda bir dizi çekiliyor olsaydı. Evet. Bu dizide siz ve ben bu sahne içerisinde, radyonun sahnesi içerisinde bir anı gerçekleştiriyor olacaktık. Ve birbirimizin rol arkadaşı olacaktık. Aslında kitabın amacı da zaten o. Evet, filmlerden bahsediyoruz. Filmler bizi etkiliyor ya da diziler ya da romanlar ama sen kendi hayatının başrolüsün aslında ve sen zaten bir filmin içindesin. Bu soruyu hiç kendi kendimize sormuyor muyuz ya da siz sormadınız mı? Acaba ben gerçekten bir filmin içinde olabilir miyim?
Truman Show gibi mi mesela?
Aynen öyle. Truman Show var, Matrix var.
Matrix var.
Son dönemde birçok film bu kavram üzerine kurulu. Bir simülasyon içinde miyiz diye soruyorlar ve bilim adamları şu anda bizim söylediklerimizi ispatladılar zaten.
Çok enteresan, çok değişik şeylerden bahsediyor konuğumuz Arda Eşberk. Ama ben asıl programın ikinci yarısında başıma gelecek olan o şeyi merak ediyorum. Değerli dinleyenler, çakralarımızı açacak Arda Eşberk. Şimdi tabii bunu bir zahmet edip atölye çalışmalarına katıldığınız zaman göreceksiniz. Ya da yayında bunu tecrübe edeceksiniz.
Ya da kitabı okuduklarında görebilirler.
Okuduğunuzda göreceksiniz. Ama kitabı okuyunca daha teorik olmuş olacak. Canlı yayında ilk defa bir radyo programcısının çakralarını açacaksınız herhalde. Değil mi? İlk defa olacak.
Yani.
Tarihi bir an olacak. Pekala, ben de merakla bekliyorum.
Evet.
Ve tabii şimdiye kadar Arda Eşberk'in 1983 yılındaki doğumundan bugüne kadar yaptığı Kitabın başına yazmışsınız.
Yazdım. Saklamadım onu. Evet.
Bir şey yapmış, deneyimlemiş veya bir öğrenmiş olduk neler olduğunu. Bundan sonra daha ikinci yarıda daha kitap özelinde gideceğiz. Ya bu kitap nasıl kaleme alındı? Ne oldu? Filmlerle filmlerle bağlantısı ne bu kitabın? Çünkü mesela 7 çakranın 7'sini de ayrı ayrı siz filmler başlıklar zaten altında filmler üstünden anlatmışsınız. Ya. Bu çok ilgimi çekiyor. Kur'an'dan mesela hadisler var kitabınızda. Evet. Yani hani dini bir takım ögelerde var, referanslar var. Çok doğru. Bütün bunları biz kök çakradan başlayarak 7 çakrayı programda konuşamayacağız belki. O kadar iddialı değiliz ama biraz yüzeysel de kalacak olsak anlatacağız. Kalanını kitaba bırakacağız.
Evet.
Şimdi haberlere bağlanıyoruz. 5 haberlerine. 5 haberlerinden sonra 1 saat boyunca yine Arda Eşberk'le birlikteyiz.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM.
Şarkılarımızı Arda Eşberk seçti. Konuğumuzun seçiminden dinliyoruz. Efendim bu şarkılar varken siz doğmuş muydunuz? Nasıldı? Var.
Var mı? Tamam.
Tabii var.
İlk parça bu Ne İnananla kısmında ben doğmuştum.
Doğmuştunuz. Henüz evet, doğmuştunuz.
TRT'de sabah programında sürekli yayınlanırdı.
O tarihte TRT var mıydı? Bir dakika.
TRT yoktu diyor. Evet, ismini vermeyeceğim. Özel televizyon daha yeni çıkmıştı orada. Daha yayına yeni başlamıştı.
Magic Box mıydı o zamanki çıkışı? Böyle bir şeydi herhalde değil mi? Şimdi efendim kitaba dönelim.
Evet.
Bu hafta size tavsiye edeceğimiz, konuştuğumuz kitap Rol Arkadaşım Olur Musun? Bunu Arda Eşberk özel bir kişi için söylemiyor. Bu kitabı bu kişisel gelişim kategorisine koyabileceğin değil mi? O kategoride olan.
Aynen öyle.
Tabii. Çünkü farklı bir kişisel gelişim. Yani bu normal kişisel gelişim kitapları gibi bir kitap değil. Gelişime yardımcı olduğu şüphesiz. O yüzden de zaten o kategoride. Ama evet, klasik bir kişisel gelişim kitabı değil bu kitap. Yani çünkü hiçbir kişisel gelişim kitabında şunu görmüyoruz. Sinemayla tedaviyi mesela, değil mi?
Evet.
Kesiştireyim aslında, ya da çakralarla sinemayı kesiştireyim falan yok hiçbirisinde.
Evet, çok güzel söylediniz. Bu benim drama ve sinemayla ilgili yapmış olduğum çalışmalar sonrasında ortaya çıkan tezimden baz alınarak oluşturulmuş bir kitap. Ve dediğiniz gibi de sinemanın kişisel yaşantındaki dönüşümde kullanımı aslında bir ilk bu kitapla beraber. Ve yaratıcı drama ile sinemanın birleşiminden oluşan bir sine drama adı verilen, benim de artık patentini almış olduğum bir sistemin kitabı da oldu. Çok eğlenceli, çok keyifli. Okuyanlar inanılmaz keyif aldıklarını ve çok akıcı olduklarını söylüyorlar. Teşekkür ediyorum onlara.
Öyle. Ben de öyle söylemiş olayım. Tasdik edeyim
teşekkür
o söyleyenleri.
Ediyorum.
Kitabınızı edinmiş biri olarak, okumuş biri olarak.
Dolayısıyla bir yeni bir sistemin kitabı ve yakında yabancı dile de çevrilecek kitap. Dünyanın her yerinde de aynı zamanda hem kitap olacak hem de atölyeleri gerçekleşecek bunun. Kitap bu atölyenin de temelini oluşturuyor. Sinema neden yaşamda dönüşüm aracı olarak kullanılabilir? Çünkü sinema insana insanla anlatıyor bizi.
Ve en teknik tanımla değil mi?
İnsanı insanla anlatan bir sanat. Dolayısıyla insanı ilgilendiren her şey sinemanın konusu aynı zamanda. Burada yeni yaklaşım şu. Dedim ya, biz acaba bir filmin içinde olabilir miyiz sorusunu sorabiliriz kendimize. Ya da bir oyunun içinde miyim? Çünkü bazı tesadüfler yaşıyoruz. Bazı ilginç karşılaşmalar yaşıyoruz. Hayatımızda öyle anlar var ki ancak bir filmin sahnesi olabilir diyebileceğimiz şeyler yaşıyoruz. Ve bize şunu sorgulatıyor. Ben acaba bir filmin içinde miyim? Şimdi bu soruyu soruyoruz. Bu sorunun cevabını eğer sinema filminin sanatsal ya da bilimsel yaklaşımı içinden bazı matematiksel yaklaşımlarla ben sizin karşınıza getirsem, kendi hayatınız ve filmin içerisindeki kavramsal yaklaşımlardaki o matematikteki paralelliği görseniz, gerçekten ben bir filmin içindeyim demez misiniz? Bunu aslında biz ispatlıyoruz da atölyenin içerisinde. O zaman sen hayatına bambaşka bir gözle bakmaya başlıyorsun.
Nasıl katılabilir insanlar sizin atölyenize?
İnternetten araştırdıklarında çıkacak. Evet, Adana'da işte mesela şu anda İstanbul'da bir drama dersi verdiğim merkezde bunu gerçekleşiyoruz.
Hangi semtte bu merkez?
Etiler'de var, Yeşilyurt'ta var ve Suadiye'de Suadiye şubesinde var. Evet, 3 ayrı lokasyonda.
Yakın zamanda şehir dışı var mı yine gideceğimiz yerler? Neresi oraların tarihi?
Nisan ayında Adana'da Ziyapaşa Bulvarı'nda bir merkezde çok sevdiğim bir psikolog uzman arkadaşımızla aşk üzerine, bir aşk filmi üzerinden kendi hayatımızdaki aşkı sorgulamak üzere bir atölye çalışması yapacağız. Sine drama dediğimiz bir atölye. Dolayısıyla kitabın amacı şu. Rol arkadaşım olur musun diye soruyoruz. Tamamen sizin söylediğiniz gibi Truman Show filmi vardır. Ve filmin kahramanı bir kurgunun içindedir.
Doğduğu tarihten bu yana. Evet.
Herkes onu izlemektedir. Herkes. Her yerde kameralar vardır ve hayatındaki herkes aslında sadece oyuncudur. Bir gün hayatınızın böyle olduğunu keşfederseniz nasıl hissedersiniz?
Bazen
kendini
düşünüyorum ben, biliyor musunuz Arda Eşberk? Yani böyle bir şey varsa falan diye. Böyle bazen diyorum acaba gerçekten ben de böyle benzeri bir şeyin parçası mıyım? Bir süre sonra tamam show bitti falan deyip de böyle beni bu hayattan çekip çıkaracaklar mı acaba?
Evet. İşte bu atölyeye katıldığınızda bunları net bir şekilde görebiliyorsunuz.
Evet, çok merak ettim gerçekten atölyenizi.
Güzelliği şu, eğleniyorsun. Hani ben tez dedim, bilimsellik dedim, sanat dedim, sine drama dedim ama bu benim için geçerli. Atölyeye katılanlar bu kavramlardan ziyade kendi yaşamlarını eğlenerek bakabiliyorlar.
Siz onun altyapısını bunlarla yaptınız.
İnşa ettim.
Kadir Has Üniversitesi, mesela Harvard'la ilgili de kesişim şeyiniz var, noktanız var. Ben hemen söylüyorum. Kitabınızdan böyle bir takım özetler, notlar çıkardım. O notlara bakıyorum. Arayışım ve gerçeği öğrenme çabam. İstediğiniz zaman kesip araya ek bilgi koyabilirsiniz.
Tabii ki.
Beni yıllar sonra inançlar, dinler, kişisel gelişim gibi konulara sürükledi. Ateşli arayış sürecim, sorduğum tüm soruların cevaplarını alabildiğim, test edildiğinde aynı sonuçları herkesin aldığı ruhsal bir öğretiye getirdi.
Kesinlikle öyle.
Harvard Üniversitesi'nden gelen bir psikiyatrın sinemanın terapide kullanımını anlattığı bir seminere katıldığım gün.
Üniversitedeydik orada, evet.
Kadir Has'ta.
Kadir Has'taydık.
Kendi kendime gülümsediğimi hatırlıyorum. İşte kafamda yıllardır dolaştırdığım sorunun cevabı netleşiyordu. Sinemayla terapi, film okumaları yapılarak denenmeye başlamıştı ama filmlerin psikolojik tedavide kullanımı henüz formülüze edilmiş bir sistem değil.
Değildi, evet, aynen öyle. Şimdi Harvard'dan gelen psikiyatrlar şundan bahsediyordu. Biblioterapi denilen bir şey var. Diyelim ki işte bir bağımlı olan bir insanın Amerikan filmlerine görüyoruz ya, işte daire oluşturuyor, insanlar oturuyorlar, alkol bağımlı üzerine konuşuyorlar, onların yarattığı olumsuzluktan bahsediyorlar. Ne yapıyorlar? Orada psikolog danışanları için bir kitap belirliyor. Hep beraber o kitabı okuyorlar. Evet. Ama kitabı okuma sürecinin dezavantajları var. Nedir? Mesela diyelim ki işte birisi 3 günde okur, birisi 5 günde okur. Hepsi aynı hızda okumadığı için o toplantı olduğunda birisi geride, birisi ileride olabilir. Böyle bir dezavantajı varken sinema böyle değil. Sinemadan bahsettiğimizde sinemanın şu yönüne de bakmak gerekiyor. Sinema bilinçli rüya görmek gibidir.
Hatırlıyorum kitabınızda o, hatta evet, not almıştım. Evet.
Sinema bilinçli rüya görmek gibidir. Prensip aynı. Karanlık bir yerde gözlerinizin önünde bir karakterin hikayesini izliyorsunuz ve iki saat içerisinde herkes o bilgiyi almış oluyor. Dolayısıyla sinema kullanıldığında Amerika'da da yapılan araştırmalarda %67 oranında danışanların psikolojik sorunlarının çözümünde başarı elde edilmiş. Bu çok kıymetli bir şey. Hem çok daha hızlı, hem beş duyuya hitap ediyor, hem de bilinci olan etkisi çok güçlü. Çünkü rüya görme prensipleriyle aynı. Bu noktada da bunun... Evet, buyurun.
Bu arada siz herkesin rüyası kendine özgü anlamlar taşır dedikten sonra bir de örnek veriyorsunuz. Hani evet, o rüyayla onu özdeşleştirme, not aldığım şeyi size okuyayım.
Buyurun.
Örneğin ben rüyamda çamur ya da ıslak kum görürsem daha sonra hastalanacağımı bilirim.
Evet, geçen hafta olduğu gibi mesela.
Öyle mi oluyor rüyanızda böyle bir şey görünce?
Gördüm ve hastalandım, aynen öyle.
Peki hangisi peki? Yani siz olmadan bir şey görüyor musunuz?
Yok.
Yoksa psikolojik olarak gördüğünüz şeye kendinizi motive edip hastalanıyor musunuz?
Şimdi bu Arda Eşberg'e olan bir özgü bir bilgi değil. Şöyle bir bilgi vereyim. Kitabın oluşumunda analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung'un çalışmaları çok etkili.
Evet.
Freud ve biz mesela Kadir Has Üniversitesi'nde sinema psikoloji dersi aldım ben. Orada sinema filmlerine psikolojik olarak da yaklaşıyoruz. O açıdan da bakıyoruz. Freud ve Jung'un danışanlarının sorunlarının çözümünde rüyaları çok önemli olmuş. Ve rüyalarımız bizim kişisel mitlerimizdir. Kendi bilinçaltı dünyamız. Hani mitolojilerden bahsediyoruz ya, Yunan mitolojisi, Mısır mitolojisi. Bu mitolojik kavramlar, oradaki semboller bizim rüyalarımıza çok benziyor. O açıdan Carl Gustav Jung, analitik psikolojinin kurucusu, insan rüyalarını, kültürlerdeki mitolojileri incelemiş ve bunların içindeki ortak sembollere değinerek arketiplerden, sembollerden bahsetmiş. Joseph Campbell mitolojiler üzerinde Jung'un bu çalışmalarından etkilenerek yaptığı araştırmalarda şunu görmüş. İsterse Yunan mitolojisi olsun, ister Şaman mitolojisi, Orta Asya Türk mitolojisi olsun, bütün mitolojilerin ortak noktaları varmış. Ve bu ortak noktalarda Jung'un bilgileriyle de kesiştiğinde şunu görüyor. Bizim kendi rüyalarımız, bizim mitlerimiz ve bu hikayelerde ister öyküler olsun, ister peri masalları olsun, isterse filmler olsun ya da çok satan romanlar olsun, bütün kahramanların geçtiği yol aynı. Ve Rol Arkadaşım Olur Musun kitabının amacı da o. Joseph Campbell mitolojilerde bu araştırmayı yapmış ve o kitabı okuyabilmek için birçok mitolojiye hakim olman lazım. Christopher Vogler sinemada senaryo yazımında bu bilgiyi kullanarak bir altyapı oluşturmuş. Kahramanın yolculuğunu kullanmış. Rol Arkadaşım Olur Musun kitabı ve Kahramanın Yolculuğu atölyesiyle bu bilgi senin sıradan dünyana, sıradan hayatına taşınıyor. Sen de bu yolculuğun aynısının, bu basamakların aynısının kendi hayatında olduğunu görüyorsun. Aslında bir filmdeki kahramanın geçtiği basamaklarla ya da bir Yunan mitolojisindeki tanrısal bir kahramanın yaptığı yolculukla senin yaptığın yolculuk aynı.
Çok enteresan.
O zaman hangi yollardan geçebileceğini biliyorsun. Daha da kolay olmaz mı hayatımız? Buraya gelirken mesela navigasyonla bana konum atılmıştı ve ben çok rahat bir şekilde, çok özgüvenli bir şekilde kolayca burayı buldum. Rol Arkadaşım Olur Musun kitabında bu matematiği anlatıyorum. Atölyeye katılanlar da hem kendi hayatlarına bir film gibi bakabilmeyi başarıyorlar, hem de yaşam yolculuklarında şimdi ve burada nerede olduklarını keşfediyorlar. Aslında atölyenin güzelliği orada. Arda Eşberk sana bir şey vermiyor. Sen bu keşfi yapıyorsun. Sen kendi kendinin rehberi oluyorsun.
Öğretiyorsunuz tabii, nasıl
evet,
bulacağını.
Ben yani sadece mentorluk yapıyorum. Aynen öyle, yol gösteriyorum ama bütün keşifleri yapan sensin. Çünkü sen kendi filminin başrolüsün ve kendi yaşamının kahramanısın. biz hep dışarıda arıyoruz ya, birisi gelecek bizi kurtaracak. Eğer kurtarıcı sensen.
Ama işte siz misiniz ya kurtarıcı, yol göstererek. Aradığımız şey doğru aslında sanki.
çok güzel, ben oradan sinemada bir örnek vereyim. Kahramanın yolculuğu 12 basamaklı.
Bu arada çok affedersiniz. Sevgili dinleyenler, kahramanın yolculuğu deyip duruyoruz. Bugünkü programımızda da bu damgasını vurdu. Kim bu kahraman diyebilirsiniz. Kahraman kendisi. Sizsiniz. yani herkes kendi evet. oyununun kahramanı olduğundan, kendi filminin kahramanı, aynen kendi öyle. Kitabının kahramanı olduğundan. Evet. Aslında bu sizin maceranız olarak kitapta yer bulmuş kahramanın yolculuğu. Ve yine Arda Eşberk'in de atölye çalışmalarında yer buluyor kahramanın yolculuğu diye. Evet. Ben de kitabı ilk elime aldığım zaman, çünkü bu kahraman kimmiş bile, acaba ön adımı Arda Eşberk'in falan diye düşündüm. He. Kitabı okuduktan sonra dedim ki ha yok değil, kahraman benim. Kahraman Arda Eşberk, kahramanın herkes kendisi.
Evet.
Bu parantezi açma ihtiyacı hissettim. Çok teşekkür ediyorum. Kitabı okurken ben de başta bir kahraman kim demiştim. Evet. Bunu açıklamak istedim. Buyurun.
Çok teşekkür ediyorum ve çok kıymetli de bir bilgi verdiniz. Çünkü bu gücü kişinin kendisine veriyor o zaman. Burada güç Arda Eşberk'te ya da kitabın içerisinde ya da atölyede değil. Güç senin içinde.
Güç bende artık.
Aynen öyle. He-Man gibi. Yani çok çok evet. da sevdiğim bir çizgi filmdi. Güç sende. Evet. Ve bunun için o kılıca ihtiyacın yok. O zaman kendine olan inancın artıyor. Kendine olan güvenin artıyor. Dışarıdaki sorunlarla, ki bunların hepsi sadece filmin içindeki sahneler gibi. Mevlana bile söylemiş. Bu yaşam bir rüya gibidir. Rüyada kol kırılsa ne yaparsın? Çok acı çeker misin? Ya da üzülür müsün? Uyandığında onun gerçek olmadığını bilirsin. Evet. Mevlana da aynı şeyi söylüyor. Bu hayat bir rüya gibidir diyor. Eğer bu hayat bir rüya gibiyse bu kadar ciddiye almanın bir anlamı var mı? Şundan bahsetmiyorum ama. Evet, hayattaki her şeyi gerektiği şekilde ciddiye alarak sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Ama yaşamı bir oyun gibi de görebilmeliyiz. Yaşamı bir film gibi de görebilmeliyiz. Ve bu atölyeye katılanlar bunu görebiliyorlar. Ya da kitabı okuduklarında okuyucular bunu gördüklerini ifade ediyorlar. Bana geri dönüşlerde, sosyal medya paylaşımlarında bunu görebiliyorum. Ve dediğiniz gibi buradaki kahraman sensin. Kahramanın 12 basamaklı bir yolculuğu var. Ve bu yolculuğun her bir adımında, işte orada hani bana bir rol biçtiniz ya. Gerçekten de hayatımıza giren insanların belli başlı görevleri var. Hmm. Burada kişi kahraman, ama mesela kahramanın yolculuğunda çok küçük değinecek olsam. Kahramanımızın film başında nasıl görüyoruz? Bütün mesela bu Moonlight'tan bahsettik, La La Land'ten bahsettik. Kahraman filmin başında kendi sıradan dünyasındadır. Bu birinci basamak. Atölyemiz 12 hafta ile 8 hafta arasında değişebiliyor. Hmm. Kurumlara göre bir zaman ayırıyoruz o süreçte. Her hafta bir basamağı işliyoruz. Ve her hafta o atölyeye katılanların belli başlı kazanımları oluyor. Benim bir hedefim var o atölyeye gelenler için. Evet. Ve onların da belli başlı kazanımları oluyor. Birinci basamak şu. Şimdi ve burada hayatında neredesin? Şimdi ve burada nerede olduğunu keşfetmeden ikinci adımı atamazsın. Ve filmin başında biz kahramanı nasıl görüyoruz? Kendi sıradan dünyası içerisinde. Filmin ilerleyen aşamalarında kahraman hep bir maceraya çağrılır. Nedir o? İşte sevmediği bir iş yerinde çalışıyordur, işini değiştirmek zorundadır. Evlidir, boşanmak zorundadır. Ya da işte yalnızdır, bir aşka sürüklenir. Ama kahramanımız ikinci basamakta bu çağrıyı duysa da bir haberci gelir onun hayatına. Haberci ona gel der. Mesela burada rol arkadaşım olur musun kitabının o sorusu aslında bu daveti de ifade edebiliyor. Evet. Kahraman o çağrıyı duyar.
Keşke sizi öyle davet etseymişiz. Pazar günü rol arkadaşım olur musun Arda Eşberk? Ama tabii bazen de insanlar yazdıkları kitapla alakasız kişiler oluyor. Kimsin lan? Telefonu kapatabilir.
Yok, ben çok keyif alırdım onu duysaydım. Evet. Dediğiniz gibi bu noktada mesela o bir çağrı. Evet. Haberci mesela beni bir yayın evimizden çok sevdiğim değerli bir arkadaşım, o Beyaz Perde'de de yazan arkadaşımız Başak beni aradı. Evet.
Başak'a sevgiler.
Sevgiler ve teşekkür ediyoruz kendisine. Başak beni aradı ve ben tam o sırada başka bir radyo programından çıkmıştım. Aa. Öyle de güzel bir tesadüf evet. oldu. Adana'daydım. Ve bu radyo programının olacağını haber verdi bana. Bu bir çağrıdır. Evet. Maceraya çağrı. Kahramanımız üçüncü basamakta hayatındaki bu çağrıyı reddeder. Evet. Şimdi sen de kendi hayatında o evliliği, o aşkı, o işi ya da o değişimi reddediyor olabilirsin. Çünkü kahraman korkuyordur. Dolayısıyla atölyeye katılanlar öncelikle şunu keşfediyorlar. Evet. Ne istiyorum ben hayattan? Yaşama dair amacım nedir? Ve bu amacımı gerçekleştirmek için küçük adımlar içerisinde amaçlarımı gerçekleştirmek için neler istiyorum? Evet. Bu yaptığım şeyler amacıma hizmet ediyor mu? Ve kahraman üçüncü basamağa geldiğinde bu isteğine ulaşmak için bazen korkularından dolayı, bazen şartlanmalarından dolayı, bazen yanlış öğrenmelerinden dolayı maceraya çağrıyı reddedebilir. İşte bu reddettiği noktada da kahramanımızın hayatına bir rehber girer. Bu Rol Arkadaşım Olur Musun adlı kitabında Arda'nın yaptığı şey sadece belki haberci olmak ya da sadece rehber olmak. Ama kişinin kendisi kahraman ve bu yolculuğu yapıyor.
Evet.
Dolayısıyla rehber sadece ona yolu gösterir. Matrix filminden çok bahsediyorum kitabın içerisinde. Çünkü belirgin semboller var filmin içerisinde ve biz o yolculukta nerede olduğumuzu, nereye gideceğimizi net bir şekilde görebiliyoruz. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi kitabın içindeki filmlerin hepsinde bu matematiği görebilirsiniz.
Bir eğitim aracı olarak sinemayı alıyorsunuz. Zaten birinci bölüm böyle başlamış. İki bölümden oluşuyor kitap.
Aynen
girişi
öyle.
Dışında tutarsak
evet.
Eğitim aracı olarak ele alınmış. Sonra bir ruhsal dönüşüm aracı olarak sinemayı ele alıyorsunuz. Adana'ya gittiğiniz zaman biraz önceki ilk yarıda konuşmuştuk. Bir psikologla bir atölye çalışması yapacağız dediniz.
Evet.
Şunu öğrenmek istiyorum.
Buyurun.
Ben diyelim ki ruhen çok rahatsızım şu an.
Hangi konu? Ama konu da önemli, başlık da önemli. Spesifik bir şey seçelim mesela.
Bir şey seçelim. Ne seçelim? Mesela siz söyleyin. Zor program.
Zor. Evet.
Aşk olsun.
Aşk
mesela.
Olsun evet. Aşk çok büyük bir dert herkes.
Dert. Herkesin bir derdi.
Derdi evet.
İşsizlik oranlarının bilmem yüzde kaç olduğu bir durumda işsizlik değil ama aşk bizim derdimiz.
Evet. Çok satan kitaplar da var. Onu görüyoruz. Aşk üzerine yazılmışsa.
Evet evet. Aşk olsun. Ne olmuş olsun sevgilimizden ayrılmış olalım.
Ya da bağlanma sorunu yaşıyor da olabilir. Mesela çalışacağımız atölyedeki filmin kahramanı öyle. Filmin ismini söyleyebilir miyiz?
Söyleyin tabii.
Issız Adam filminde baktığımızda kahramanımız
bağlanma
sorunu var. Ya da ilişkiyi sürdüremiyor, devamlılığı gelmiyor. O kök salmıyor o ilişkide evet. Bir türlü. Öyle ele alabiliriz mesela.
Peki.
Sizin de ilginizi çekti gözlerinizden onu.
Peki olur alalım. Siz bunu nasıl tedavi ediyorsunuz? Nasıl geçiyor bu
şimdi,
süreçler? Bu aşk hastasını size geldiği zaman. Yani bu anladığım kadarıyla bu atölye çalışmaları bizim için bir hobi değil. Yani vaktimizi geçirelim değer hobi aynı zamanda
evet,
ama
eğlenebilir.
Bir faydası da var bunun. Bizi
aynen
terapi
öyle.
Etme. Nasıl ele alıyorsunuz
şimdi,
bu şekilde olan hastalığı?
Şimdi oradaki şunun da altını çizmem lazım. Ben bir terapist değilim. Ben bir drama eğitmeniyim.
Evet.
Ama atölye kazanımları içerisinde kişiler bu farkındalığa ulaşabiliyorlar. Ve psikologlarla çalışmamın nedeni de o. Orada biz bir çalışma yaptığımızda çalışmanın sonuçlarını oradaki uzman arkadaşımız değerlendirdiğinde bu bir sinema terapiye dönüşüyor aynı zamanda.
Evet.
Burada kahramanımızın filmlere baktığımızda filmin başında kahraman başka birisidir. Sonunda başka birine dönüşür. Mesela Titanic filmini ele alalım. Bir aşk filmiydi. Kahramanımız Rose. 11 Oscar ödülü alan bir film.
Kitapta da bu arada Titanic'le ilgili
var,
çakralarla
evet.
ilgili konuşurken, yazarken daha doğrusu
yazarken,
anlatırken
evet.
bunu değinmiştim
var.
Hatırlıyorum. Evet.
Filmin başında bir kadın kahramanımız var ve bu kadın kahramanımızın ekonomik zorluklarından dolayı annesi istemediği birisiyle zorla nişanlandırıyor bunu. Şimdi tutsak olan bir kadın ne ister? Özgürlük ister. İstemediği biriyle evlenmeye zorlanan bir kadın ne ister? Gerçek aşkı, gerçek sevgiyi ister. Ama kahramanın kendisi bile atölyeye katılanlarda biz bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Evet, bir şeyin cevabını bulmak için, keyif almak için, yaşantısına başka bir yönden bakmak için, kişisel gelişim için atölyeye katılabiliyor kişi. Fakat atölyeye katıldığında şunu görüyor. Yaşam içerisinde öyle bir noktaya gelmiş ki değişmek durumunda. Ama kahraman hangi konuyla ilgili değişmesi gerektiğinin farkında olmayabilir. Ne istediğini, nereye gittiğini, yaşamda hangi konuyla ilgili değişim geçirmesi gerektiğini bile bilmiyor bazen. Ne istediğini bilmeyebiliyor. Ve kahraman atölyeye katıldığında ya da filmin içerisinde bile biz onu görüyoruz. Aslında Rose özgürlük istiyor. Ama özgürlüğüne ulaşacak bir yol yöntem bilmediği için intihar etmek için geminin ucuna gidip atlayacak değil mi? Tam o sırada Jack Dawson geliyor ya da Leonardo DiCaprio o rolde ona haberci ya da rehber arketipiyle geliyor ve ona diyor ki bak atlama gel ben seni özgürlüğe ulaştıracağım. İşte atölyede bu amacı taşıyor. Kişi tıkandığı noktada nerede tıkandığını, gerçekte engellerinin ne olduğunu keşfedebilir ve bu benim söylediğim bir şey değil. Atölyeyi övmek adına anlatmıyorum. Katılımcılar kendileri bunu ifade ediyorlar. Mesela ilk hafta geliyor diyor ki ben işimle ilgili bir değişim geçirmek istiyorum. Ya da işimin işteki sıkıntılarımla ilgili bir şey diye geliyor. Ya da ilk hafta bunu görüyor. Ama yolculuğa devam ettiğimizde diğer haftalarda yavaş yavaş aslında gerçek sebebi görüyor. Ve bunu yaparken de sanatı kullandığımız için keyifle bunu yaşıyor. Keyifle bunu görüyor, bu keşfi yaşıyor.
Arda Eşberk, hayranlıkla dinliyorum seni. Birçok drama hocası arkadaşım var. Drama hocasından ders alan arkadaşlarım var. Evet. Ama hiç bu kadar orijinal bir boyuta taşıyıp da bunu böyle, bunu bir aynı zamanda bir terapi aracı olarak da kullanan kimseyi görmemiştim.
Evet.
Bu anlamda şey var mesela, burada okumak istiyorum. Buyurun. Türkçe'de öğüt verici ve öğretici öykü, fıkra, masal, menkıbe türü eserlere kıssa adı verilir. Kültürümüzde kıssadan hisse çıkarmak deyimi yaygın olarak kullanılır. En yaygın örnekleri peygamberlerle ilgili kıssaları anlatan kitaplardır. Modern hayatın kıssaları ise artık sinemadır.
Çok güzel bir yere değindiniz. Beraber bakalım buna. Dediğim gibi bana inanmasın hiç kimse. Bu bir bilimsel çalışma olduğu için keşif yapalım ve test edelim bu süreci. Şimdi geçmişe gidelim. Ne dedik, hani Hindistan'dan bahsettim ya. Hayır. Sadece Hindistan'da değil, biz tüm dünyadan bahsediyoruz. Anadolu'da, Anadolu'nun geçmişine gittik. Binlerce yıl önceye ya da bin yıl öncesine Mevlana'nın olduğu bir döneme geldik. Konya'dayız. O dönemde sizin gibi başarılı radyocular ya da radyolar var mıydı?
Sanmıyorum.
Yoktu. Sinema var mıydı?
Yoktu.
Yoktu. İnsanlar bu bir şeyleri hayal etme sürecini nasıl yapıyorlardı? O dönemin en okumuş kişisi, en güzel hikaye anlatıcısı kim olabilir? O dönemin evliyası olabilir, değil mi? Ve insanlar o dervişin, o evliyanın, o azizin dergahına giderek ibadetlerini gerçekleştirdikten sonra sohbetlere katılıyorlar. Ve o sohbetlerde o derviş geçmişten bir hikayeyi anlatıyor, bir mesel anlatabiliyor. İşte Hazreti Muhammed'in hayatını, Süleyman Peygamber'in yaşadıklarını ya da işte bir karıncayla başka bir şeyin hayatını, bir aslan hikayesini Mesnevi'de görüyoruz Mevlana'da. Örnekler veriyor, değil mi?
Evet.
İşte oradaki mantık da aynı. Anlatılmak istenen konu, verilmek istenen ders hikayeleştirerek, görselleştirilerek o gelen kişiye aktarılıyor. O zaman daha kalıcı oluyor. Mesnevi'ye baktığınızda görürsünüz, hep hikayeler üzerinden bir cümlelik ders vardır aslında o hikayenin içinde.
Şunu mu anlamalıyız o zaman? Mesela şu an Çağan Irmak ya da bildiğimiz yönetmenler geçmişin evliyalarıydı aslında.
Ya evliya demek başka bir şey.
Başka bir şey. Ne diyelim?
Hikaye
anlatıcılarıydı diyelim.
Evet.
Düzeltelim.
Çünkü sinemada mesela Kadir Has Üniversitesi'nde Ezel Akay bizim hocamız da, onun verdiği bilgilerden de
Ezel Akay
bir tanesi.
Ezel Akay da tabii önemli bir hoca.
Evet tabii, Yeşim Ustaoğlu'nu anmadan geçemeyeceğim. Benim hocamdı. Evet. Ezel Akay hocamdı. çok pardon. Dolayısıyla hikaye anlatımıdır sinemada yaptığımız şey. Geçmişte de dini kitaplara baktığımızda, mitolojilere baktığımızda hep bir hikaye anlatımı söz konusu. Verilmek istenen bir ders var. Biz tiyatroda da bunu görüyoruz. Yunan tragedyası insanlara devletle nasıl ilişki kuracaklarını, tanrılarla nasıl ilişki kuracaklarını, kaderin ne olduğunu anlatır. Oedipus var, işte Elektra var, başka hikayeler var. Bunların içerisinde hep bir ders çıkarma süreci var. Ama şimdi Arda ile Serhat herhangi bir sinema filmine gittiğinde, mesela Nuh'un tufanını anlatan bir film yapılıyor. Ya da işte Logan'da nedir? Yine bir kahraman var. Kahraman yaşlanmıştır ama başka bir öğrencisine bilgi aktarır.
Bunu İzlemişsiniz.
Tabii ki. Aynı mantık var. Evet. Ama sinema bunu çok daha güçlü bir şekilde başarıyor. Sizin hayal gücünüze bırakmıyor. Görselleştirerek o bilgiyi size taşıyor. Biz de atölyede sinemanın bu gücünden faydalanıyoruz. Ama atölyede fark nedir? Şimdi drama hocaları çok değerli bir şey yapıyor ama şunun da altını çizmek durumundayım. Kahramanın Yolculuğu Atölyesi, atölye olarak benim patentini aldığım ve sine drama adını verdiğimiz bir çalışma. Yepyeni bir şey olarak altını çizebiliriz bu sürecin. Ve fikir babaları tabii ki analitik psikolojinin kurucusu Jung ve Joseph Campbell. Bu noktada bu bir atölye ve bilimsel bir atölyede kişiler sinemanın bu gücünden faydalanabiliyorlar ve kendi hayatlarına bir sinema filmi gibi bakabiliyorlar. Bunun artıları var. Yaşantına sen dışarıdan bakabiliyorsun. Kendi merkezinde hayatının sorunlarının tam göbeğindeyken buna dışarıdan bakamayabilirsin. Kendine bağımsız bir karakter gibi baktığında sorunlarını çözebilirsin. Onun için mesela sizin altını çizdiğiniz o yoga çalışması, enerji çalışması çok kıymetli bir yer taşıyor. Ve kitabın içinde onun için çakraları, enerji merkezlerini, onu da düzeltmek lazım. Çakra deyince, yoga deyince, enerji deyince insanlar soyut, saçma sapan şeyleri düşünebiliyorlar.
Somutlaştıralım mı şimdi?
Evet, somutlaştıralım.
O yapacağımız şeyi yapalım mı?
Somutlaştıralım. Öncesinde anlatmak durumundayım.
Olur, tabii lütfen.
Bir bilgi vereyim yapacağımız şeyle ilgili. Şimdi
Vaktimiz daraldığı için ben de
okay.
Yani 6'ya kadar geliştirelim istiyorum. Heyecanla bekliyorum.
Heyecanlı evet. Kısmı sona sakladık zaten. Orada bir bilgi vereyim. Şimdi dedim ya, yaptığınız şey aslında bilimsel bir süreç. İnsanın kendini anlaması gerekiyor öncelikle. İnsana baktığımız zaman, mesela biz Serhat Bey'e baktığımızda bir tane Serhat gördüğümüzü düşünüyoruz ama bir tane Serhat yok. Biz oyunculuk derslerinde de bunu anlatıyoruz. Mesela ben Anadolu Tanrıları oyununda Ayla Algan'ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı oyunda deniz tanrısı Poseidon'u canlandırdım. Hmm. Şimdi oyuncular olarak bizler karakterlere baktığımızda o karakteri tanımak durumundayız. Evet. Onun bedeni nasıl, duyguları nasıl, zihni nasıl çalışıyor? Bunların hepsini analiz ediyoruz. Kişilik incelemesi dediğimiz bir Aile Hoca'nın da yönlendirmesiyle elimizde bir çalışma var mesela. Kişilik incelemesi. Onun çocukluğundan ölümüne kadar ki geçen süreçte psikolojik sürecini, coğrafi sürecini hepsini analiz ediyoruz. O noktada Poseidon'un bedenini anlamam lazım. Şimdi biz Serhat'a baktığımızda Serhat'ın öncelikle bedeni var. Dinleyiciler de kendileri için bunu düşünebilirler. Şimdi sen oturduğun yerden bizi dinlerken bedenin seni taşıyor. Bedeninin senden talepleri var değil mi? Lavaboya gitmen gerekebilir, bir şeyler yiyeceksin, bir şeyler içeceksin. Beden kendi başına seni yönetebiliyor. Bu bir parça. İki, Serhat'ın bedeni. İkincisi, Serhat'ın duyguları var. Şimdi üzülmüş olduğun herhangi bir konu varken beni dinlediğinde bu kadar rahat konsantre olabilir misin? Olamazsın. Olamayız. Çünkü bütün dikkatin o soruna gidecek. Olumsuz konuya gidecek. Dolayısıyla üzülüyorsun, neşeli oluyorsun, kızıyorsun. Duyguların da seni yönetiyor. Bedeninden bağımsız. Bu ikinci parça oldu mu?
Oldu.
Bunun dışında zihnimiz var. Ki zihnimiz zaten kendi içinde parçalara ayrılmış. Bir, her şeyin en iyisini bildiğini iddia eden egon var. Bir de seni sürekli aşağı çekmeye çalışan ön yargıların, şartlanmaların, olumsuz düşüncelerin var. Süperego diyebiliriz bu tarafa. Hı hı. Bu da diğer parça. Bir de bunun dışında bilmediğimiz, bize çok fazla anlatılmayan ruhsal bir katman var. Ama artık bilim öyle bir noktaya geldi ki biz bunun enerji olduğunu biliyoruz. Ve bu enerji hayatın her şeyine, her noktasına nüfuz etmiş durumda. Ve dört parça işte bedenin, zihnin, duyguların ve ruhun. Şimdi Anadolu tanrılarında Poseidon'un atları vardır. Poseidon'un atları, Poseidon at arabasını sürer ve dört tane atı vardır Poseidon'un. Bu neyi anlatır? Tanrısal güç, evrensel ilahi güç seni aslında bu dört atlıyla yönetir. Bedenin, zihnin, duyguların ve ruhun. Onun için Sufizm'de eline beline diline hakim ol gibi bir kavram vardır. Ama Poseidon'un atları aynı yönde koşarken Serhat'ın atları aynı yönde koşuyor diyebilir miyiz? Bazen bedenin, zihnin, duyguların birbirinden bağımsız şeyler istemiyor mu Serhat?
İstiyor.
Dolayısıyla biz parçalara ayrılmış oluyoruz. İşte yoganın hedefi bunları bütünleştirmek. Ama ben desem ki bedenin maddesel bir şey, ruh ise enerji. Madde ve ruhu nasıl birbirine bağlayacaksın? Zor bir şey değil mi? Bunun için bir şey olması lazım. Maddesel boyutla ruhsal boyut, enerjiyi birbirine bağlayan bir link olması lazım. Bir radyo hattı olması lazım. İşte bu mekanizma...
İlahi nefes.
İlahi nefes diyoruz. Çok güzel söylediniz. Bu nefesin bile aktığı bir hatta ihtiyaç var. Şu an dinleyiciler beni dinlerken bir sürü kablo geçiyor önümden. Kulaklığım var. Kulaklığıma giden kablolar var. Bu kabloların taşıdığı elektrik enerjisiyle ben duyuyorum ve konuşuyorum. Değil mi?
Evet.
Bu kablolar olmadan bu ilahi nefes neyin üzerinden akacak? Akamaz. İşte bu merkezi sinir sistemimiz bu amacı taşır. Omurgamıza baktığımız zaman şöyle söyleyelim. Burada tamamen tıbbi bir süreç de devreye giriyor. Bebek anne karnındayken 2,5-3 aylıkken evrensel enerji gelir. Sizin o nefes dediğiniz şey. Yunus Emre'nin hikayesi vardır. Yunus Emre Hacı Bektaş Veli'nin kapısını çalıyor. Kapısını çaldığında bulgur istiyor, aç. Ona diyor ki sana nefes verelim. Ya da bilgiyi temsil eder, o himmet verelim diyor. O da diyor ki hayır, ben açım, karnımı doyurmak istiyorum. İşte bu nefes dediğimiz şeyde, bu ilahi nefeste insanın içine üflenmiş olan enerjidir. Ve bu nefes bebeğin başının üzerinden girer, bıngıldak kemiği bölgesinden omurgayı takip eder. Ve omurganın hemen en sonunda tam oturduğumuz yerde üçgen bir kemik vardır.
Evet.
Sakrum kemiği. Sakrum Latince'den geliyor. Hani her şeyin kelime kökenine de bakıyoruz ya.
Evet.
Sacrum, sacred kelimesinden gelir. Sacre, kutsal, özel anlamına gelir. Demek ki geçmişte insanlar bu kemiğe bu ismi verirken bu kemiğin özel olduğunu biliyorlarmış. Hatta bunun İslamiyet'te de bir karşılığı vardır. Aç bu zenep, sondaki kemik denilir. Benim bir arkadaşım anlatmıştı. O benden çok daha iyi bilir bu tarz kavramları. şey demişti, siz o kemikten yeniden diriltileceksiniz diye anlatılır.
Hangi dine mensuptu?
İslamiyet.
İslamiyet, evet.
Alp bu Zeynep dediğimiz bu kemik, sondaki kemik, işte bu çok özel bir kemik ve onun içerisinde bu enerji mevcut. Evet. Ve bu enerji kişinin içinde uyandığında omurganın içindeki plexuslar sinir düğümlerinden geçiyor ve sinir sistemini uyararak başın üzerinden çıktığında biz bu nefesi hissedebilmeye başlıyoruz. Ve ellerimizde de bunun yansıması oluyor. Bu noktada da hani çakra sürekli tekrar ediliyor ve insanlar bunu yozlaşmış bir şekilde görebilirler. Ama çakra dediğimiz şey insanın içindeki sinir sistemindeki merkezi noktalardır. Hipofiz bezin var, epifiz
bezin var.
Tıbbi
temelleri var zaten.
Kesinlikle kitapları, öyle.
Siz okurken bu arada kitabınızı açtım, ilgili kısma da bakıyorum.
Evet.
Bütün bu anlattıklarınızın detayı
fazlasıyla
Arda Işberk'in de kitabında var değerli dinleyenler.
Benim
alt bilgi vereyim.
Doktor arkadaşlarım ve öğrencilerim var. Hem psikoloji alanında, dahili alanında, kardiyoloji alanında. Dolayısıyla bu anlattıklarımın tıbbi karşılığı var. Evet. Ve benden çok daha iyi anlatabilirler bunları. Ben tıp alanında uzman bir insan değilim ama dediğim gibi Hindistan'da bu alanda tıp eğitimi görmüş doktorların hastalarını bu çalışmalarla tedavi ettikleri, gerekirse tabii ki pozitif tıbbı da kullanıyorlar, tedavi ettikleri bir hastanede kaldım. Dolayısıyla bilimsel bir çalışma. Ve müzik akademisinde kaldığımda da, şimdi radyodan bahsediyoruz ve radyonun bir frekansı var. Bir titreşim değeri var. Bu frekans aracılığıyla dinleyiciler bizi dinleyebiliyor. İnsanın bedeninin de bir frekansı var. Oradaki klasik Hint müziğinin ya da işte bizdeki eski Türk sanat müziğindeki makamların hepsinin bir anlamı var. Şimdi tıpta biz plexus, sinir düğümü diyoruz. Ya da yoga dilinde çakra olarak biliniyor ama İslamiyet'te de nefis mertebeleri olarak bilinir. TRT1'de bir dizi vardı Yunus Emre'nin hayatını anlatan. Orada mesela Tapduk Emre ile Yunus Emre arasında çok güzel diyaloglar geçiyor. Benim de editörümün de senaryo yazımında destek verdiği bir diziydi. Orada çok net biz şunu görebiliyoruz. İşte Tapduk Emre Yunus Emre diyor ki şimdi şu mertebedesin. Ve bu mertebeler 7 adet. Aynen senin sinir sistemindeki 7 çakra, 7 sinir düğümü gibi. Dolayısıyla hedef aslında senin kendi içindeki öze ulaşman. Filmlerde kahramanın yolculuğundan bahsediyoruz ya. Kahraman öncelikle işi için bir yolculuk ve dönüşüm yaşar. Aşk için değişim ve dönüşüm yaşar. Kendi iç dünyasındaki sorunların çözümü için değişim dönüşüm yaşar. Ama sonunda işletmede Maslow hiyerarşisi vardır. İnsanlar ihtiyaçlarına göre kategorize ediliyor. Bütün bu ihtiyaçlarını karşıladığında sonunda geleceğin yer şu. Yaşamımın amacı nedir? İnsan olmanın özü nedir? Ve bunun özü de özünü bulman, kendini bilmen, kendini tanıman. Kendini bil denmiş ya. Yunus Emre bunu söylemiş. Mevlana bunu söylemiş. Hacı Bektaş Veli bunu söylemiş. Sadece Türkiye için değil, tüm dünyada bilgeler ve evliyalar bunu söylemiş. Ben Anadolu Tanrıları tiyatro oyununda Söke'de bunu gerçekleştirdik. Orada Yunanistan'ın 7 bilgesinden birisi vardır, Biyaz. O bile şunu söylemiştir. Kendini bil demiştir. Ne ola ki bu kendini bilme kavramı işte. Onun için kitaba biz şunu da söylüyoruz. Bu bölüm için, bu enerji çalışması için şunu söylüyorum. Filmin dışına çıkmaya hazır mısın?
Evet.
Aynen Truman Show'daki sizin bahsettiğiniz o Jim Carrey'nin.
Evet. Hatta işaret koymuştum o başlığa. Evet.
Evet. Filmin dışına çıkmaya hazır mısın? Bu şudur. Artık filmin yapı taşını öğrendiğinde, filmin neyden yapıldığını, rüyaların malzemesini öğrendiğinde sen onun dışına çıkarsın. Yediğin yemeğin hangi malzemeden yapıldığını bilmek gibidir bu. Bu noktada da bu enerjiyi uyandırmak çok önemli bir amaç ve hedef ama son noktadır bu. Kitabı okuyanlar başta bu uygulamayı yaşayacaklar ama okuduklarında daha iyi anlayacaklar ve yeniden okuyup daha net bir şekilde bunu görebilirler. Filmler aracılığıyla hangi enerji merkezinde sorun var, hayatında nerede tıkanıklık yaşıyor, o filmin kahramanıyla ortak noktası nedir bunu görerek kıssadan hisse misali, o filmin üzerinden dersini alarak hayatındaki eksik noktayı tamamlayabilir. Bunun için bu çalışmayı yapmak çok önemli. Çok basit, 2 dakika sürecek.
Tamam.
Beraber yapalım isterseniz.
Yapalım.
Gözleri kapalı olacak bunu uygulayanların. Dinleyicilerimiz için de şunu rica ediyorum. Rahat oturdukları bir yerde olsunlar. Arkanıza yaslanın rahat bir şekilde.
Aynısını uyguluyorum bu arada,
evet,
sevgili dinleyenler.
Aynen öyle. Sizden ricam şu, gözleriniz sürekli kapalı olacak çalışma boyunca. Gözlerinizi açmayacaksınız.
Peki.
Şimdi bizim bulunduğumuz mekanda klima çalışıyor. Onu kapatalım mı?
Kapatalım. Peki.
Bilimsel bir çalışma yapacağız ya. Ama kapattım. Şu konuda anlaşıyoruz. Hiçbir şey hissetmiyorsanız hissetmiyorum diyeceksiniz. Çünkü onun da bir anlamı
diyeceğim.
Var.
Tamam, peki.
Konuğumuzu mutlu etmek için cevap vermeyeceğiz.
Yapmayacağım, tamam.
Şimdi rahat bir şekilde yerinizde oturdunuz. Evet. Ayaklarınız yere rahat bir şekilde basıyor. Sırtınızı yasladınız.
Evet.
İki elimiz, avuç içlerimiz gökyüzüne bakacak şekilde açık. Dua ederken yaptığımız gibi gözlerimiz kapalı. Şimdi uygulama bir fayda sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Bunu görmek adına önce bir izleyeceğiz kendimizi. Öncelikle sizden istediğim şey şu, bedenine bir dikkat et. Şimdi ve burada bedenini nasıl hissettiğini izle. Sadece bakıyorsun, hissetmeye çalışıyorsun. Yorum yok ama sessiziz. Şimdi duygularının akışını izliyorsun. Duyguların akışı nasıl, ne tür duygular var içinde, onlara bakıyorsun. Biraz daha içeriye doğru gidiyoruz. Zihnine bakıyorsun. Zihnindeki düşüncelerin akışı nasıl? Sadece izliyorsun. Herhangi bir şey değiştirmeye çalışmadan, olduğu gibi kabul ederek. Son olarak dikkatini ellerine vermeni istiyorum. Ellerin sinir sisteminin uzantısıdır. Dolayısıyla parmaklarında, ellerinde belli başlı noktalarda organların, sinir düğümlerinin iz düşümleri vardır. Dikkatimiz ellerimizde. Hangi elin diğerine göre daha ağır ya da daha yoğun hissediyorsunuz? Söyleyebilirsiniz Serhat Bey. Sağ elinizi yoğun hissediyorsunuz. Güzel. Gözünüzü açın, bana bakın. Sağ elimizi, dinleyicilerimiz de sıcak hissettikleri ya da ağır ve yoğun hissettikleri ellerini başının üzerine doğru kaldırıyor. Sağ elimizi ya da sol elimizi, siz hangisini sıcak ya da ağır hissettiyseniz, başınızın üstüne kaldırıyorsunuz. Avuç içiniz başınıza bakacak şekilde, elinizi başınıza koymuyorsunuz. 5-10 santim yukarıya doğru kaldırıyorsunuz.
Yaptım.
Diğer eliniz açık bana doğru. Dikkatimiz yukarıda, gözlerimizi kapattık. Başımızın üstünden avcumuza sıcak ya da soğuk bir esinti çarpıyor mu, onu hissetmeye çalışıyoruz. Bakın, düşünmüyorsun. Sadece dokunma duyunla ellerinde hissetmeye çalışıyorsun.
Elimin yorulduğunu hissediyorum. Sadece.
Yukarısı yorgun. Sıcak ya da soğuk bir esinti var mı
yok,
avcumuza çarpan?
Yok.
Ama ağırlık hissediyoruz.
Evet.
Dikkatimiz yukarıda olsun. Eğer sıcaklık varsa ya da herhangi bir şey hissetmiyorsan, zihninde düşünceler var demektir. Zihnimizdeki düşünceleri bir kenara bırakalım. Dinleyicilerimiz de içlerinden şunu tekrar edebilirler. Siz de aynı şekilde. Ben affediyorum diyoruz. Biraz daha geriye doğru götür elini.
Kimi affediyorum?
Kimin affettiğinin bir önemi yok. Sadece affediyorum diyoruz. Mekanik bir şekilde. Affetmek düşüncelerimizi yavaşlatıyor.
Affediyorum. Peki.
İçimizden tekrarlayalım onu. Dikkatimiz yukarıda. Sıcak ya da soğuk nasıl yukarısı? Ya da yorgunluk devam ediyor mu?
Yorgunluk devam. Şöyle tutsam olur mu acaba elimi?
Tamam, onu indirelim. Diğer elimizi kaldıralım başımızın üstüne. Biraz daha yakın olsun. Evet, öne doğru getirelim. Tam bıngıldak kemiği bölgesine. Diğer elinizi açın bana doğru. Bu nasıl, sıcak ya da soğuk? Başımızdan ısı mı çıkıyor, serinlik mi çıkıyor? Herhangi başka bir his var mı, ona bakıyoruz.
Affediyorum diyeyim önce.
Elimizi yaklaştıralım başımıza doğru. Yukarıdaki elimizi biraz daha öne doğru getirin. Tamam. Sıcak mı soğuk mu yukarısı?
Yani şu an bir şey alamadım, sıcak ya da soğuk.
Tamam. Diğerine göre daha ağır mı, daha yoğun mu? Hangi elimiz daha rahattı? Mesela sağ yorgundu.
Evet, sağ yorgundu. Bu daha iyi şu anda.
Daha hafif,
evet,
değil mi?
Hafifim, evet.
Tamam. Bunu indirelim. Diğer elimizi kaldıralım başımızın üstüne doğru. Küçük hareketlerle başımızın üstündeki enerjiyi arayalım. Küçük hareketlerle, minik hareketlerle öne doğru, geriye doğru kaldıralım ellerimizi. Hareket ettirebiliriz. Enerjiyi bulduğumuz yerde duruyoruz.
Benim enerjim yok herhalde.
Yani. Vardır ama siz şu anda büyük bir sorumluluk altındasınız. Radyoda
evet,
dinleyiciler
evet.
Biz dinlerken bunu yapmaya çalışıyorsunuz.
Aa, enerjim yok gibi sanki.
Sıcak mı soğuk mu ya da o yorgunluk devam ediyor mu? Başımızdan herhangi bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyorsa bile bir anlamı var, onu konuşacağız çünkü şimdi.
Kötü bir şey konuşacağız, anladım, çıkmıyorsa ne? Bir eksiklik var ama.
Yok, evet. Mutlaka dinleyicilerimizin faydalanacağı bir bilgi vereceğiz.
Tabii aklım şimdi yayında olduğu için şu an çıkan bir şeyi de hissetmemem normal belki de.
Ama bir sonuç var aslında, onu konuşacağız zaten. Şimdi iki elimizi açalım. Dikkatimizi parmaklarımıza, parmak uçlarımıza veriyoruz. Diğerlerine göre farklı hissettiğiniz herhangi bir parmağınız var mı? Daha ağır, daha yoğun. Mesela onu sürekli hareket ettiriyorsunuz, çıtlatıyorsunuz,
evet,
o parmağı.
Evet.
Hangisinde daha yoğunluk var, gerginlik var, ağırlık var?
Yani hepsi eşit gibi sanki.
Evet, onu çıtlattığınız parmağınızda
şu
bir şey var mı?
Acaba?
Evet, o biraz yoğun. Onda bir şey var mı? Bir kasılma, ağırlık?
Vallahi bir şey yok. Bir şey hissetmiyorum.
Hissetmiyoruz.
Evet.
Okey, tamam. Şimdi ellerimizi indirelim. rahat bir şekilde oturduk. Gözlerimiz kapalı. Bitireceğiz. 15 saniyemiz kaldı. Şimdi dikkatimizi yukarıya veriyoruz. Elimizi kaldırdığımız yere doğru. Rahat bir şekilde, gözlerimiz de rahat. Dışarıdaki sesleri duyabiliriz. Bedenimizi hissedebiliriz. Ama her şey bir boşlukta gerçekleşiyor gibidir. Bütün seslerin içinde yankılandığı o sessizliği dinlemeye çalışalım bir süre. Aklın ve düşüncelerin ötesinde olduğumuz bu konuma biz işte bütünleşmek, yoga diyoruz. Dikkatimiz yukarıdayken bu noktadan bedenimizi izleyelim. Bakalım bedenimizi nasıl hissediyoruz. Duygularımızın akışını izleyebiliriz. Zihnimizden akan düşünceleri izleyebiliriz. Nefes alışverişimizi izleyebiliriz. Az önceki anla, uygulamadan önceki anımızla şimdiki an arasında bir fark var mı? Onu izliyoruz. Evet, hazır olduğumuzda gözlerimizi açabiliriz. Şimdi beraber analiz edeceğiz.
Analiz edeceğiz.
Benim evet. Sorularım var size şimdi.
Peki, tamam.
Şu an zihninizde bir düşünce var mı?
Evet, bir rahatlama var.
Rahatlama hissediyorsunuz.
Evet, bir rahatlama var. Tabii kafa da biraz karışık. Aklım yayında.
Güzel.
O yüzden hangisi sıcak, hangisi soğuk, onu çok algılayamadım.
Evet, ama bütün hissettiklerimiz kıymetli.
Kıymetli.
Yani şunu yapmayın. Eğer bir şey hissedemediyseniz, ben hissedemedim, herhangi bir şey yok değil. Evet. Bunun bile bir anlamı var. Bu kendi kendimizi okumaya başlama süreci işte. İşte sizin bunu yaşadığınız şey, hissettiğiniz şeyin bir sonucu var, ona bakacağız. Mesela şu an zihnimizde bir düşünce var mı? Şu an.
Şu an bir şey yok.
Yok. Az önceki kadar.
Zihnimi boşalttınız.
Gerçekten
evet,
şunu soruyorum.
Yok. Şu an bir şey yok.
Uygulamaya başlamadan önceki yoğunluk, o aktivite var mı?
Yok.
Yok. Mesela ben dışarıdan bir göz olarak sizi gözlemleyebiliyorum. Yayına başladığımızda çok enerjik bir insansınız. Çok aktiftik, enerjiktik. Ellerimiz, bedenimiz, dinleyicilere bilgi vereyim. Serhat Bey radyoda bile çok aktif ve hareketli. Elimiz, evet. Gözlerimiz bir yandan
bir
işte
yerler, evet.
konuğumuzla sohbet ediyoruz. Başka şeyler yazıyoruz. Yoğun bir an içindesiniz.
Evet, evet.
Ama şu an dışarıdan bir göz olarak baktığımda o farkı görebiliyorum
dingidim
ben.
Dingidim şu an. Evet.
Siz gerçekten o dinginliği hissediyor musunuz?
Hissediyorum şu an.
Bedeniniz nasıl? Uygulamadan önceki ana göre daha mı rahat, daha mı gergin, hepsinin bir sonucu var çünkü bir anlamı
tabii
var.
Tabii bedenim şu an daha rahat olabilir. Yani bıraksanız şöyle birazcık uyuyabilirim belki.
Onu hissediyorsunuz.
Evet.
Peki bedeninizde özellikle basınç hissettiğiniz bir bölge
yok.
Var mı?
Yok.
Duygularınızın akışına bir bakın. İzleyin şimdi duygularınızı.
Duygu nasıl izlenir, hiçbir fikrim yok.
Yani mesela uygulama öncesinde bir heyecan vardı, aktif bir şey vardı,
evet.
Bir telaş vardı.
Evet.
O telaş
evet.
Şu an devam ediyor mu?
Yok, etmiyor.
Yok.
Evet.
Ben mesela dinleyicilerimize
evet.
O bilgiyi vereyim. Gözlerinizden onu görebiliyorum.
Evet.
Bedende de o değişti. Bir dinginlik geldi
çok,
o süre
evet.
İçerisinde.
Evet.
Evet.
Evet. Evet.
Bunun dışında...
Ama şey olabilir mesela hani gözlerimizi bir süre kapattığımız için hani bu vücudun acaba uyku moduna girmesiyle ilgili bir şey olabilir mi? Değil. Yani değil diyorsun.
Denesinler.
Denesinler. Ha.
Test edin.
Geliyorsa değil mi? Doğru.
Evet, test edin. Yani evet. Bakın hani uygulama öncesi gözümü kapattım o duygu geliyor mu? Eğer gözünü kapattığında uyku duygusu geliyorsa niye gözünü kapatıp yatağa girdiğinde uyumuyorsun?
Girelim, uyumayalım değil mi? Doğru söylüyorsun.
Niye bazıları evet. Uyuyamıyor?
Şu an rahatladığımı hissediyorum.
Hissediyorsunuz.
Hatta şu an şu geçiyor aklımdan. Duyguları izleyelim dediniz ya. Böyle bazen yatağa girdiğimiz zaman uyuyamayız ya.
Heh.
Acaba diyorum Arda Eşberk'i arasam mesela gecenin 11.30'unda 12'sinde. Hadi şu terapiye seansa başlayalım desem.
Her zaman
telefonu suratıma kapatır mı acaba diye düşünüyorum.
Yok, kapatmam.
O yayında kaldı. Sen atölyeye mi gel dersiniz?
Atölyeye gel parasını öde falan. Yok, atölyede bunu yapmıyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim.
Evet.
Bugün burada bu uygulamayı siz istediğiniz için yaptırdım.
Evet, teşekkür ederim. Dingin, daha dingin olduğumu
evet.
Ve düşüncelerimin daha sakin olduğunu hissediyorum. İki programın sonuna doğru bunu yaptık da diyorum programın ortalarında
yorgunluğu
falan yapsaydık
evet.
Herhalde böyle daha yavaş bir şekilde şimdi bir şarkı çalalım falan moduna geçebilirdim.
Ama hissettiklerinizin bir sonucu var, onunla ilgili bilgi vereyim.
Nedir?
Okuyucular Rol Arkadaşım Olur Musun kitabına baktığında sinemayla ruhsal dönüşüm diyoruz ya. Şimdi kitap içerisinde bu uygulama var.
Var,
ve
evet.
Kitabın okunabilmesi
şamalarla
için,
var hatta gördüm.
Evet,
aynen.
Uygulamayı yaptıktan sonra okuyucularımız hissettikleri ya da hissetmedikleri kavramlar üzerinden
evet.
Bilgi alabiliyorlar. Mesela sizin sağ taraftaki sağ elinizde daha yoğun bir
evet.
Ağırlık vardı değil mi? Başınızın
evet,
üzerine
evet,
kaldırdığınızda
evet.
Kasıldığı, yorulduğu. Bunun bir sebebi ve bir sonucu var.
Evet.
Kitabın içerisinde mesela sağ kanal dediğimiz, doktorlar bunlara tıpta sempatik ve parasempatik sinir sistemi evet. adını veriyorlar. Sağ kanalımız adını veriyoruz biz. Bu yogada da farklı isimleri var ama onları ifade etmek istemiyorum şimdi. Mesela sizin vücudunuzdaki sağ sinir kanalını daha yoğun enerji olarak kullandığınızı gösteriyor. Ne demek bu? Serhat eğer çok fazla geleceği düşünüyorsa, plan program yapıyorsa, zihni geleceğe dair düşüncelerle çok yoğunsa bu sağ kanaldaki enerji azalıyor. O zaman biz endişeli olabiliyoruz, sürekli hareket halinde olabiliyoruz, öfkeli olabiliyoruz, kırıcı konuşmalar yapabiliyoruz, dikkatimizi toparlamakta zorlanabiliyoruz. Bunu çok rahat bir şekilde hissedememenizin açıklaması bu aslında. Neden? Çünkü o anda ben dışarıdan da gözlemleyebiliyorum. Dinleyiciler sizi görmüyor. Ama işte daha aktif, zihin de aktif, beden de aktif. Dikkat sabitlenmiyor. Bu hissetmekten çok eylem sürecindeyiz. O da işte o sağ sinir sistemindeki ağırlığı yaratıyor. Niye? Saat mesela ben sizi izliyorum. Sol kolunuzu çok daha yoğun kullanıyorsunuz. Ama sağ tarafı daha az kullanmanıza rağmen sağ daha yorgundu. Çünkü sağ sinir sistemindeki enerji azaldı. Dolayısıyla okuyucularımız bu uygulama sonrasında kendileri kitap içinden bu bilgilere ulaşabiliyorlar. Ve biz bu çalışmaya da bu Kundalini'nin uyanışı ya da nefesin uyanışı adını veriyoruz. Belki dinleyiciler sıcak ya da soğuk hissettiler bunu.
Evet. Tabii sıcak ya da soğuk hissetmedim ama çakralarımın açıldığını hissettim.
Evet.
Daha doğrusu pardon yanlış bir ifade oldu. Onu hissedemem öyle bir şey ama daha dingin olduğumu hissettim diyeyim.
Evet.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun bu uygulamayı da yaptığımız için beraber.
Ben teşekkür ediyorum.
Tabii filmleri, sinemaları konuşamadık. Mesela aldığım notlar vardı. İkinci bölümde özellikle kitabınızda çakra çakra film film gidecektim bütün 7 çakrayı. Ama buna
başka
fırsat kalmadı. Başka bir zaman. Anna Karenina'yla başlayacaktık.
Evet.
Ama çok faydalı, güzel, eğlenceli, gündelik hayatta da kullanabileceğimiz bilgiler verdik. Tohum atmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Gençlik programımız bitti bu arada. Çok çabuk geçti. Programımızdaki diğer bölümlere hiç bağlanmadık. Yani guru ve her şeyi bilen kadın demiştim. Çünkü sizin vaktinizden çalmış olacaktım. Olur mu öyle şey? Sizin vaktinizden çalacaktım. İyi oldu böyle. Dolu dolu bir program olduk. Birçok şeyi de konuşamadık aslında not aldığım şeyleri. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için.
Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu.
Başarılar diliyorum size. Hem atölye çalışmalarınızda hem de rol arkadaşım olur musun kitabınızda. Umarız satışlar da çok olur. Öyle bir derdiniz yok ama
yok, evet.
Umarım birçok insana ulaşırsınız. Biliyoruz, biz de biliyoruz. Yeni baskılarda başarılar diliyoruz. 18 haberleri için Selin Yazıcı'ya bağlanacağız birazdan. O yüzden vaktimiz doldu. Herkese iyi haftalar diliyorum. Geçirmesini diliyorum.
Sevgiler.
Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz size tekrar. Hoşça kalın.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.